Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar.
Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. İnteraktif bir yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Saat 12'ye kadar, yaklaşık 2 saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numaralı açık telefon açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım, belirteyim. Gündemin, günün öne çıkan başlıklar, yani gündeme baktığımız zaman Anadolu Efes'in, Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'in tarih yazdığını söylememiz gerekiyor. Dörtlü finalde biliyorsunuz Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitirdi Anadolu Efes. Bu başarının bu başarıdan dolayı da Anadolu Efes'i tebrik etmemiz gerekiyor. Hakikaten tarihi bir başarıya imza attılar. Fenerbahçe'den sonra Anadolu Efes de ülkemize Euroleague kupasını getiren ikinci takım oldu. 25 yıl lacivert beyaz takım Avrupa Kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğu elde etmiş. Efes basketbolda Türkiye'de 10. Avrupa Kupası'nı kazandırmış Ergin Ataman diyelim. İkinci konu başlığımız bu Euroleague ile ilgili Anadolu Efes sevgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. İkinci konu başlığımız hafta içerisinde, özellikle hafta sonu çok fazla gündeme geldi. Hala da devam ediyor. Uğurcan Çakır'la ilgili bir takas teklif var. Biliyorsunuz Uğurcan Çakır'ı Monaco iddiaları var. Fransız ekibi Monaco iddiaları var. İşte 12 milyon euro artı Onyekuru'nun bonservisini verelim, Uğurcan Çakır'ı alalım diye. Bu takasla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yönetim de tabii bu rakamı biraz daha çıkartmak istiyor. Yukarıya çıkartmak istediği konuşuluyor. Yani 12 milyon euronun daha üstüne çıkılması konuşuluyor. Gene biliyorsunuz Trabzon'da Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak teknik direktör Abdullah Avcı tarafından affedildi ve kadroya davet edildi. Onu söyleyebiliriz. Üçüncü konu başlığımız Galatasaray Kongresi'ne yönelik. Neden öyle söylüyorum? Yiğit Şardan Fatih Terim'i istemiyor haberi çok fazla çıkıyor. Yiğit Şardan'ın Fatih Terim'le çalışmayı düşünmediği kaydedilirken şimdiden yabancı hoca arayışına başlandığı konuşuluyor. Hem Yiğit Şardan'ın bu düşüncesiyle ilgili hem Fatih Terim'le ilgili neler söylersiniz? Çünkü bugün 31 itibariyle Sayın Fatih Terim bugünden itibaren de sözleşmesi sona ermiş olacak. Zaten Şenol Hoca'nın mini takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de Londra hedefi var. Onunla ilgili de yapmış olduğu açıklamanın detaylarını birazdan aktaracağız. İlk dinleyicimiz beraber ters köşeye açalım. Günaydın. Alo. Galiba hattan düştü. Dediğim gibi Sayın Yiğit Şardan'ın Sayın Fatih Terim'le çalışmaya da düşünmediği ile ilgili bilgiler var. Altı başkan adayından seçime gireceğini en son açıklayan isim olan Yiğit Şardan, başkanlık koltuğuna oturması durumunda Fatih Terim'le yollara devam edilmeyeceği öğrenildi. Hatta özellikle Sicil ve Denetim Kurulu mevcut başkan Sayın Mustafa Cengiz'in ekibinden oluşturulacakmış. Şardan'ın ekibi de, yani yönetim ekibi de Sayın Fatih Terim'e sıcak bakmadığı konuşuluyor. Günaydın. Günaydın.
Günaydın. Günaydın Aydın abi. Kolay gelsin. İyi haftalar, hayırlı yayınlar.
Sağ ol, çok güzel. Kime görüşüyoruz?
Coşkun Aktaş ben abi. Geçen hafta da bağlanmıştım. Ordu Spor'la ilgili bahsetmiştim.
Doğru.
Belki oradan hatırlayabilirsin.
Doğru.
Nasılsın abi?
Sağ ol Coşkun kardeşim. Sen de iyi misin?
Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Ben de yine kolay bağlanıyoruz herhalde. Ligler bittiği için artık böyle çok fazla bir yoğunluk olmuyor herhalde.
Yo, sana öyle geliyor.
Bilmiyorum. Ya da benim şansım o şekilde yaver gidiyor. Bilmiyorum abi. Normalde lig varken bağlanmaya çalıştığımız zaman ya imkansızdı. 60 defa 70 defa aradığımı biliyorum. Şimdi 5. aramamda düştü. Şanslıyız herhalde biraz. Hı hı. Gündemdeki konulara da gelince abi, hafta sonu Şampiyonlar Ligi finali de vardı. Onu da izledik. Güzel maç oldu.
Doğru.
Chelsea hak etti. Güzel bir şampiyonluk oldu. Güzel bir maç oldu. Tebrik ediyoruz onları da. Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Yani basketbola çok fazla ilgim olmamakla birlikte dün izlemek için bayağı bir uğraştım. Ama en sonunda izleyebildim. Buldum bir şekilde yayını ve izledim. Güzel de maç oldu. Bir ara fark açıldı. Sanki bir ara böyle yansı tıramıyorsam Barcelona öne geçti. Sonra birlikler tekrar toparladılar. Çok şükür sonunu getirdiler. Sonunu güzel getirdiler. Güzel oldu bizim işte ülkemiz içinde.
Üçüncü periyot güzeldi. Son periyot da bayağı heyecan doruktaydı. Onu da söyleyelim.
Ama önde olmamız hep bir de böyle bir şey verdi. Bir güven verdi. Yani sürekli belki yakalandık ama hep önde götürdük gibi. Böyle. Yani üç sayı da olsa, beş sayı da olsa önde olduğumuz için o rahatlattı abi bizi yani. Onun avantajını iyi kullandı. Tabii Ergin Ataman çok iyi bir teknik direktör. Onun avantajını çok iyi kullandı. Tebrik ediyoruz Anadolu Efes'i bir kez daha. Onlar bir de Galatasaray'la ilgili de Mustafa Cengiz aday olmadı. Zaten bunu bekliyorduk biz.
Valla ben beklemiyordum açıkçası. Ben sanki Sayın Başkan'ın son anda bir sürpriz yapacağını tahmin ediyordum.
O 2,5 saatlik görüşmede açıkçası onu tamamen dinlemiştim abi ben de Radyo Spor'dan. O yayından sonra sanki biz de böyle bir aday olacağını düşünmüştüm ama bence rahatsızlığından dolayı adaylıktan çekildiğini düşünüyorum ama ben hastalığından dolayı zaten aday olmayacağını hani kendimce düşünüyordum. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Artık başka sebepler varsa serdarsası onu bilemeyiz tabii ki ama şu anda dediğim gibi yani Mustafa Cengiz aday olmadı ama bu sefer de başka spekülasyonlar çıkmaya başladı. İşte az önce bahsettiğiniz Yiğit Çağrı'nın Fatih Terim'i istemediği. Bir tane bütün adaylar Fatih Terim'i istiyor. Hocamız Fatih Terim gözüyle bakıyoruz. Şimdi farklı farklı şeyler konuşuluyor. Bu dediğim gibi bugün Fatih Terim'in sözleşmesi de bitiyor. Fatih Terim Florya'ya gelmiş herhalde bir rapor teslim etmek için. Hani artık ne olacak? Artık tamamen seçime odaklandık daha sonra ile ilgili. Seçim sonrasını bekleyip göreceğiz.
O raporla ilgili şunu söyleyeyim yani haberi zaten Sayın Terim biliyorsun maçın ertesi günü Bodrum'a gideceğini söyledi. Gitmeden önce zaten raporları teslim ediyorlar biliyorsun. Hazırlanan raporlar o haftanın son maçtan önce zaten yönetime teslim ediliyor. Gidecekler, kalacaklar, alınması gerekenler, düşünülenler falan diye. Yani o sanki yeni habermiş gibi birkaç yerde gördüm ama yeni haber olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü o rapor Sayın Terim tarafından daha önce zaten verilmişti. O rapor doğrusu da çalışmalar.
Böyle bir haberdi. Fatih Terim Bodrum'a gitti. Bodrum tatilinin yarıda kesip tekrar Florya'ya döndü şeklinde bir haberdi. O yüzden belki bir spekülasyon oluşturulmak için de yapılmış olabilir. Dayanağı yok. Tamamen dediğim gibi hani postelerinde öyle bir denk geldiğim bir haberdi. Biz de hani acaba dedik yani hani Fatih Terim'in geri dönüşüyle alakalı bir şey midir diye düşündük ama şu an seçim olmadan önce de böyle bir şeyin olacağını zaten ihtimal vermiyoruz. Önce bir seçim yapılacak. Ondan sonra Fatih Hoca'ya devam edip edilmeyeceğine karar verecek.
Tabii şu var. Geçen akşam bir yerde bir kahve içiyorduk da o sırada bir çok sevdiğim bir arkadaşımın tanıdığı geldi. Eski Galatasaray'da yöneticilik yapmış bir dostumuz, büyüğümüz, abimiz. Orada işte kendisiyle de tanıştım. İsmini vermek istemiyorum tabii. Ama şöyle bir cümle söyledi. Şimdi dedi seçilecek olan yönetim dedi 600-700 oyla seçilecek dedi. Yani o kadar kişiyi nasıl temsil edecek dedi. Yani 600-700 oyla seçilen bir yönetimi dedi, bir sene sonra olağanüstü kongre bekleyebilir dedi. Bir cümle kullandı. Hakikaten ben de biraz tedirgin oldum. Yani sanki böyle Galatasaray camiasında kim seçilirse seçilsin bir yıl sonra yine bir olağanüstü kongre olacak tarzı bir görüşte var. Yani 600-700 oyla bir başkanın seçilmesine çok sıcak bakılmadığı konuşuluyor camia içerisinde.
Kesinlikle aslında öyle abi. Şimdi mesela Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Ali Koç'un rakibi yok. Kimse aday çıkmıyor. Yani herkes burada...
Çıkmıyor değil. Çıkar ama destek anlamında bir dönemler yapmasını da yani istiyor.
Destek anlamında söylüyorum zaten abi. Yani şu anda hani tabii ki Ali Koç'a rakip mutlaka çıkar. Yani istese isim vermiyorum ama birkaç tane isim var mesela. Böyle Fenerbahçe'de başkanlık yapabilecek kapasitede isimler var tabii ki. Ama tek bir adayın üzerinde yoğunlaşıp daha doğrusu tek bir adayın etrafında birleşildiği için sizin de söylediğiniz gibi destek anlamında şimdi o yüzden hani Ali Koç hani yönetim kurulunu istediği gibi oluşturabilecek yani bütün kurumların istediği gibi oluşturabilecek ama Galatasaray'da belki bu böyle olmayacak ya da muhalefet daha güçlü olacak ileriye dönük zamanlarda. Yani bir senenin sonrasında belki bir de yine bir kaos bekliyor olacak. Belki biz bu zamanları tekrar yaşayıp ya dejavu oluyoruz diyeceğiz. Yani o yüzden açıkçası biz de hani Fenerbahçe'nin gibi güçlü bir şekilde yani 6 aday tabii ki güzel yani aday olması güzeldir diye düşünüyorum ben şu anda ama belki birkaç aday daha eksik olsaydı ya da 4 aday ya da 3 adaylar en
azından. Birleşme olsaydı diğer adaylar.
Birleşme olsaydı en azından hani belki yeni gelecek olan yönetime biz 1 senelik değil de belki 3 senelik gözüyle bakacaktık. Şimdi maalesef 1 senelikmiş gibi düşünmek zorunda kalıyoruz yani hani aday çok fazla, dediğimiz gibi 500-600 oyla 700 oyla belki seçilecekler. Belki 2-3 oy farkla birisi başkanlığı kazanacak, birisi başkanlığı kazanacak. O yüzden hani maalesef sürekli daha güçlü durumda kalacak yani Galatasaray'da.
Doğru.
O yüzden önümüzdeki senenin sonunda hiç sportif başarı gelmezse eğer, bunu daha yüksek sesle duyacağız. Hani şampiyonluk gelirse belki bir ihtimal, hani belki yönetim sportif anlamda başarılı denecek. Şu anki Mustafa Cengiz'in yapmış olduğu Riva projesi vesaire, bunların da devamını sağlarlarsa hani idra edilme anlamında yönetimsel olarak başarılı olabilecekler belki. Sportif başarı da gelirse devam etmeleri söz konusu olabilecek, ama olası bir durumda kesinlikle seçim olacaktır diye düşünüyorum
peki,
abi.
Peki, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim abi. Milli takıma da bu akşam tekrar başarılar diliyoruz. Euro 2020'de de başarılar diliyoruz abi.
Peki, çok mersi. Çok sağ ol Coşun kardeşim. Evet, kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Evet, biliyorsunuz bu akşam Ay Yıldızlarımızın rakibi yine Azerbaycan 2-1 mağlup eden A milli takımız Euro 2020 öncesi ikinci hazırlık maçında bu akşam Gine ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak maç, biliyorsunuz maçın başlama saati de 20 olduğunu söyleyelim. Hattaki dinleyicimizi alalım. Günaydın.
Günaydın, hayırlı sabahlar.
Çok mersi, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
Gaziantep'ten Adem.
Buyurun Adem Bey.
Nasılsınız abi? İyisiniz?
Sağ ol Adem Bey. İyiyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun.
Teşekkür ederim. Oygu Fenerbahçe taraftarıyım. Bu arada Erol Bulut'a da başarılar diliyorum. Teknik direktörümüz oldu.
Evet. İki yıllık bir anlaşma yaptım.
Evet. Evet. Anadolu Efes'i de kutluyorum. Bu arada.
Tebrik ediyoruz Anadolu Efes'i. Buyurun.
Aynen. Benim aslında soracağım çok şeylerim var da geçen gün yine bağlandım. Ama hattan düştüm. Hani transferlerle ilgili Emre Hoca'nın gidip yerine başka bir hocanın gelişi, tekrardan kadrodaki oyuncuları tutup tutmaması transferlerle ilgili. Orada düştüydüm, ama şunu söylemek istiyorum aslında. Emre Hoca'nın gitmemesi gerçekten daha mantıklı.
Devam etmesi mantıklı diyorsunuz. Devam etmesi.
Yani devam etmesi mantıklı. Birkaç tane tavsiye yapılsa aslında bu defans oyuncularının aslında gitmemesi bence yaptığını acizane benim fikrim. Yani gitmemeleri daha iyi. Nasıl derseniz, çünkü gelecek futbolcu onların yerini gerçekten doldurabilecek mi, dolduramayacak mı? Verilen paralar boşa gidiyor. O paraların gitmemesi için bu oyuncuların gerçekten kalıp tekrardan denenmesi lazım.
Anladım, anladım. Onunla ilgili zaten ben detaylı birazdan bir açıklama yapacağım. Son cümlenizi alayım, ona göre ben sizin sorularınız üzerine yorum yapacağım. Buyurun.
Abi teşekkür ederim.
Peki, çok teşekkürler Adem Bey. Şimdi tabii bugün çoğu yerde Pellegrini Fenerbahçe'yi istemedi tarzı haberler var. Acaba Fenerbahçe Pellegrini'ye teklifte yaptı mı? Bence yapmadı. Yani bugün çoğu yerde işte görüyorum Pellegrini Fenerbahçe'yi teklifini kabul etmedi, onu yaptı, bunu yaptı gibi açıklamalar var. Ama Fenerbahçe yönetimi Pellegrini ile en ufak bir görüşmesi olmadığını söyleyebilirim. Onu söyleyeyim. Emre Belezoğlu, dinleyicimizi alacağım ama Emre Belezoğlu ile ilgili Sayın Başkan zaten bu hafta içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor. Zaten 12-13 Haziran'da biliyorsunuz kongre var. Hem teknik direktör anlamında hem önümüzdeki sezonla ilgili 3 yıllık plan program hakkında detaylı açıklamalar yapacak. Takımda tabii ki birçok isimlerle yollar ayrılacak. Gökhan Gönül'ün teknik kadroda görev alacağını söyleyelim. Sabek'e bir transfer yapılacak. Ortaya stopere takviye yapılacak. Eldeki bazı stoperlerle yollar ayrılacak. Forvet anlamında 3 tane isim var biliyorsunuz. Samat da kiraya verecek. Sisse ve Mametiyam'la yollar ayrılacak. Yani zaten Ozan Tufan yurt dışına satılacak. Çok fazla bir transfer yapılmayacak. Bir 5-6 yani %70 dedi zaten Sayın Başkan açıklamasına bakarsanız. Kadromuzun %70'i hazır. %30'luk bir transfer yapacağız dedi. Yani ben 5-6 transferle bu sezonu bitireceğini söyleyebilirim Fenerbahçe'nin. Çok da soru geldi bu konuyla ilgili. Birazdan isimlerini söyleyeceğimiz arkadaşlar zaten nedir ne değil diye soruyorlar. Şakir ile ilgili temaslar var mı? Doğru, var. Onu da söyleyeyim ama tam netleşen bir şey yok. Günaydın. Günaydın.
Günaydınlar, merhabalar.
Merhabalar.
Orkun Antalya'dan, Göztepe taraftarı, geçenlerde yine aramıştım.
Doğru.
Ben Fenerbahçe ile ilgili aramadım ama siz Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz.
Hayır, sizden önceki dinleyici Fenerbahçe'yi sorunca Orkun Bey.
Evet, ben milli takımla ilgili Antalya'da maçta.
Evet.
TFF'nin herhangi bir sitesinde bir şey yok. Hani sınırlı sayıda seyirci girebilir mi, giremez mi, nedir? Hiçbir malumat alamıyoruz. Yani TFF'nin, geçen de TFF'yi eleştirdim ama yine eleştireceğim yani, ne yazık ki. Yani bu kadar da olmaz yani. Bir sağlıklı attığımız maillere bir yanıt alalım. Bir doğru düzgün bir malumat falan, hiçbir şey yok yani. Yani bu kadar kötü işleyen bir kurum olamaz yani, kesinlikle. Yani bu kadar sert konuştuğum için kusura bakmayın ama ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Yani diğer ülkelerin futbol federasyonlarının nasıl işlediğini az buçuk bilen bir insan olarak, yani en azından İngiltere Futbol Federasyonu ve Belçika'nınkinin nasıl olduğunu biliyorum. Yani bu kadar herhangi bir malumat olmayan, tamamen tesadüfi. Biz milli maça şu anda kapıya gideceğiz. Antalya Atatürk Stadı'nın kapısında girdik, giremedik. Bu kadar tesadüfi mi olacak mesela Aygün Bey?
Katılıyorum.
Derdenişte bulundum, özür dilerim.
Hayır, estağfurullah. Yani doğru. Çok normal. Söylediğiniz şeyler çok doğru. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nda şimdi bir yetkiliye bir mesaj attım. Eğer yayın içerisinde gelirse, bu akşamki maçla ilgili taraftar alınacak mı alınmayacak mı diye bir şimdi WhatsApp'tan bir mesaj attım. Eğer yayın içerisinde gelirse onu aktarmaya çalışacağım. Ama Türkiye Futbol Federasyonu maalesef bu anlamda çok fazla güvenilirliği kalmadı, biliyorsun. Eğer söylemek
ya,
olduğum
ya.
Maalesef ya. Ama bildiğim kadarıyla alınmayacak. Ama alınmayacak diyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki maçı izlerken stat içerisinde gene taraftarları görüyorsunuz. Sonunda açın diyorlar.
Ya Alanya'da aldılar yani, bir sürü kişi vardı orada. İşte maçtan sonra açtılar, hatta Azerbaycan bayrakları ile bayraklarını yan yana. Onlar taraftardı. Yani şimdi kesin bir çizgilerle malumat verirsiniz bunu. Ya yarın bugün bir TFF olarak, ya yarın bugün bir turnuva yaptığımız zaman bu kadar tesadüfi ve bu kadar keyfi bir şekilde ilerleyemez hiçbir şey. Avrupa şampiyonasına ve dünya şampiyonalarına aday olan bir ülkeyiz diyoruz. Ama hala bir takım şeylerde sıkıntı var. Yani TFF kendisine bence kesinlikle çeki düzen vermesi lazım. Bunu ben konuşuyorum. İsmim Orkun Kocabıyık. Antalya'da yaşıyorum. Eğer bir TFF de benimle eğer muhatap almak istiyorsa açığım yani. Attığım hiçbir maile yanıt alamıyorum. Formalarla ilgili mail atıyorum, yanıt alamıyorum. Yani mesela formalarla ilgili, ben forma koleksiyoncusuyum aynı zamanda. Yani arkalarında milli takım formalarının mesela niye numara basmadan satışa çıkartmıyorsunuz diye. Ama hiç kimse benim muhatap almıyor. Ondan sonra sponsor firmalarınız, atıyorum marka firmalarınızı niye değiştirmiyorsunuz diye mail atıyorum. Kimse, bir yetkili bulamıyorum satış departmanında olsun ya da müşteri ilişkileri olsun TFF'nin. Hiçbir şekilde hiçbir gün bir mailime ben yanıt alamadım. Şimdi.
Vallahi ben de şu ana kadar WhatsApp'tan mesajıma cevap alamadım. Bekliyorum hala açık bir şekilde.
Kusura bakmayın, biraz serzenişle bulundum. Uzattım.
Hayır. Tekrar. Hayır. Sonuna kadar mesela ben de gittiğim zaman alıyorum. Formanın arkasında dediğin gibi yani numara yok. Tamam, isim olmayabilir. Hani futbolcular değişebilir milli takımlarda ama orada evet. Bir 3 numara, 5 numara, 9 numara, 10 numara görmek istersin. Ama herhalde tahmin ediyorum onlar da insanlar kendi adını koysun veya beğendiği futbolcunun ismini koysun, numarasını koysun diye mi düşünüyor onu bilmiyorum.
Ama
şimdi aklıma siz söyleyince geldi. Ya yani bende de bir sürü milli takım forması var. Ancak
şimdi ben çok koleksiyoncu bir adamım. Yani bende mükemmel koleksiyonluk şeyler var, formalar var. Yani bayağı eski koleksiyoncuyum bir de. Yani şimdi mesela giriyorum bütün federasyonların sitelerine, orada size custom yani kişiselleştirme opsiyonu sunuyor. Yani oradaki futbolcu mesela ben Hakan Çalhanoğlu'nun formasını koleksiyonuma dahil etmek istiyorum. Niye edemiyorum mesela? Ya çok saçma geliyor bunlar bana. Yani neyse.
Aslında şu da olabilir mi acaba? Tabii koleksiyoncular açısından demiyorum ama genel anlamda mesela bunu Fenerbahçe yapmaya başladı geçen seneden itibaren. Mesela
evet.
Futbolcuların formalarını biliyorsunuz. Belli bir oranda internet üzerinden satışa koyarak işte orada atıyor, açık artırma yapıyor. Oradan satın alabiliyorsunuz. Aslında milli takımla ilgili de bu da yapılabilir.
Valla ben gördüğüm kadarıyla zaten Feneryum'dan başka iyi çalışan yok yani bu şeylerde. Hakkını vermek lazım. Göztepe taraftarıyım ama yani Feneryum'un formalarından mesela ben aldım yani. Ben de yeni yakın zamanda Özil'in formasını aldım çünkü koleksiyonuma dahil etmek istedim. Onun çünkü Fenerbahçe'de ve Türkiye'de oynayışı önemli bir kanıt teşkil edecek benim için. Hı hı. Çok da güzel arkadaşlar ilgilendiler yani. Çok da memnun kaldık yani.
Ben de geçen hafta aldım Mesut Özil'in bir formasını.
Evet. Bunları paylaşmak için aramızda tekrar başımıza çıkıyoruz.
Ama dediğinin doğru. Bir son dakikaya vereyim. Gençler Birbaşkanı Murat Cavcav seçimde aday olmayacağını açıklamış. Şunu söyleyeyim. Belki milli takımla ilgili eğer bizi duyuyorlarsa aslında özellikle koleksiyon yapanlar açısından işte o maçta oynayıp o gol atan, önemli goller atan ne bileyim veya şunu yapan futbolcuları mesela formalarını TSD.org üzerinden ne bileyim böyle bir ufak açık arttırma. Hem de oradan gelen paralar da belki de çok daha farklı kurumlara da hibe olabilir. Ne bileyim Mehmetçik Vakfı gibi işte bir sürü yerlere de gönderilebilir. Olabilir aslında mantıklı. Bunu söylemek lazım Nihat Başkan'a. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın abi.
Merhabalar.
Merhaba abi. Adım Ramazan. Beşiktaş taraftarıyım abi.
Buyurun Ramazan Bey.
Abi ben Beşiktaş hakkında konuşmak istiyorum da. Sayın Ahmet Uçe Bey yani çok takdir ediyorum. Şimdi neden takdir ediyorum? Geçen sene aldığı oyuncular, fiyatlar hepsine bastım. Yani bence gayet iyi yönetiyor. Sadece Beşiktaş'ta en çok parayı alan 3 tane futbolcumuz var. Vida, Adem Laiç, bir de Len. İnşallah bunlardan da kurtulursa bence takımlar...
Vida'dan niye kurtulmak istiyorsun ki? Vida bu senin şampiyonluğunun en önemli paylarından biri. Pay sahiplerinden bir tanesi.
Yok abi ben o anlamda demedim. Maaş konusunda değil.
Ha maaştan kurtul. Ben kurtulsak deyince 3 isim sayınca dedim yani gitmeler anlamında söylüyorsun zannettim.
Yok maaştan çok.
Maaş anlamında.
Maaş. Yani bunlarla biraz daha ilgilenmek isterse Beşiktaş bence daha çok yani daha çok iyi işler yapar. İkinci sorum da abi siz dediniz ya Ali Koç'a rakip yok. Rakip mi? Ne bileyim iş. Yok dediniz ya. Hı-hı. Abi bence de olmaması gerekiyor. Çünkü o kadar cebinden para verdi. Yani kim çıkar Ali Koç'un karşısına?
O anlamda değil. O anlamda rakip anlamında değil. Şey anlamında bir dönemde hak ettiğinden dolayı rakip çıkmıyor.
Abi o kadar para verdi cebinden Ali
Koç. Sayın Başkan o kadar para da verse eğer başarısı görse çıkmayabilirdi. Yani para her şey demek değil. O da biliyor zaten. Anlatabildim demek istediğimi. Ama bir dönem daha Fenerbahçe camiası başkanın devam etmesi yönünde görüş sağladı. Bunun parayla alakası yok anlamda. Onu söylemeye çalışıyorum.
Bir de senden bir şey isteyebilir miyim? Sayın Aziz Yıldırım'ın bıraktığı zaman bir borcu Fenerbahçe'nin borcuna bakıp bir de Ali Koç'un borcuna bakar mısın? Arada ne kadar oynuyor? Bunu öğrenebilir miyim?
Ama Aziz Yıldırım dönemindeki dolar ve euro ile Ali Koç'un şu andaki dönemindeki dolar ve eurolara da baktığın zaman zaten büyük oranda farklılıklar çıktığını görürsün. Sadece ben bir şey söyleyeceğim Ramazan kardeşim. Yani Sayın Fikret Orman döneminde, Sayın Ahmet Nurçebi döneminde Fikret Orman'ın bıraktığı zamanki dolar ve eurolarla şimdiki dolar ve eurolar aynı değil. Onlar da borçların çoğalmasına sebep oluyor. Sen ne kadar borcunu ödersen öde, dolar ve euro arttıkça senin yapmış olduğun ödemeler bile bazen o şeyi kapatamıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. O zamanki dolar eurolara da bakman lazım anlatayım. Çünkü borçlar hep kulüplerin dolar ve euro üzerinden sevgili kardeşim.
Evet, tamam abi. Abi bir de şey yani.
Tamam.
Tamam abi.
Peki, kolay
bir şey daha söylemek istiyorum. Oradan Tufan Zalai'ye satılması gündemde diyorsunuz ama Fenerbahçe...
Ben Zalai'ye satılması gündemde demedim. Ozan dedim ben. Zalai demedim.
Siz demediniz. Fenerbahçe taraftarları bağlananlar söylüyor da. Yani bir de ben geçen baktım Fenerbahçe'nin tam 13 tane futbolcu kiralı.
Geri yani dönüyor onlar.
Bunları bonservisinin hepsine tek tek bakıp toplam 15 milyon euro ediyor. Fenerbahçe bunlardan nasıl kurtulacak abi? Bir de bunun bilgisini almak istiyorum.
Peki çok teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Zaten oradaki futbolcuların Allah yar başta olmak üzere birçok futbolcu zaten kulüplerinde kalacaklar. Bir Dirar geri dönüyor. Dirar'ın satışı gerçekleşecek. Diğer futbolcularla da ilgili takas çalışmalarını yapılacağını söylemek istiyorum. Hatta dinleyicim var Hakan, yoksa pardon 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söyleyeyim. Biraz Instagram'a dönelim, çok fazla mesaj geldiğini görüyorum. Genellikle Fenerbahçe ağırlıklı mesajlar geliyor zaten, bunlarla ilgili demin de söylemiştim. Hasan Kurt Bey, günaydın abi. Fenerbahçe gündemi yine yok, alıştık her kulvarda konusuz kalmaktan, her kulvarda demekse konusuz kalmaktan. Başkanın ekibinde kimler olacak? Ömer Temelli, Metin Doğan, Murat Ülker, Ferit Şahenk, Hakan Bilal, Kutlap gibi isimler var. Doğruluk payı nedir? Mehmet Ali nerede var? Transfer ne durumda? Şimdi şunu söyleyeyim. Hakan Bilal Kutalp yok. Onu söylememizde fayda var. Hakan Bey katılmayacak, girmeyecek. Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili de Mehmet Ali Aydınlar'ın sponsorluk desteği vereceğini biliyorum. Belki oradan bir holdingden belki birini verebilir ama Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetimle ilgili herhangi bir ismi geçmediğini söylemek istiyorum sevgili Hasan Kurt Bey. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Selamünaleyküm. Aleykümselam.
İsmail Bey nasılsınız?
Nasılsınız? Sesinizin daha iyi oldum.
Aynı şekilde İsmail Bey. Buyurun.
İlk aramada düşürdüm yani. Bu da bir büyük başarım.
Vallahi hatlar yoğun dedi ama demek ki düşüyor.
Şansa.
Buyurun. Buyurun.
Şansa. Şimdi Aygün Bey, ben bir konuda senin yorumunu merak ediyorum. Yani binlerce bir soru sormak istiyorum sana. Biraz zor ama inşallah cevap verirsin. Şimdi Fırat Aydınus kaçırını bıraktın.
Galiba bir sene devam edecek falan filan dedi. Öyle bir şey var.
Büyük olasılıkla diğer hakemli arkadaşlar gibi yorumculuğa başlayacak.
Ya da başlamayacak, acaba, devam edecek. Bırakmadı o. Bir şey söyleyeyim, onunla ilgili farklı bir şeyler olabilir.
Bir kırsa da ben merak ettiğim bir konu var. Bunu sen acaba buna artık kendi üstü yorumudur. İnşallah cevap verir. Acaba Deniz Ateş Bitner veya bu Fenerbahçe Trabzon maçı yöneten bir hakem vardı. Ondan sonra hakemleri bıraktıydı. Bunlar gibi. Şimdi ona bir soru sorulduğunda Trabzon'un yani tam net olarak ben hesapladım 6 tane golünü iptal etti. Yani net gol. Yani sence bendesi yok. Bunlar buna sorulduğu zaman Deniz Ateş Bitner gibi hata mı yaptım diyecek acaba? Yani bunu çok merak ediyorum.
Bilemiyorum
yani,
tabii.
Trabzon'dan özür mü diliyorum diyecek. Yani ben o gollerin hepsine de baktım. Hepsi de net gol. Sadece Deniz Ateş Bitner hocanın, ben devamlı mesaj atıyorum, cevap vermiyor mesajlara. Yani Galatasaray Trabzon mu? Neler yaşandı da bu şekilde yaptın Galatasaray Trabzon maçını? Bir de Cempa Bilen. O da aklıma gelmiş, onu da söyleyeyim. Bu da aynı Fener Trabzon maçını yönetmişti en son, biliyorsunuz. Orada bayağı bir bariz hataları yapmıştı. Ve onun hesabını veremiyor hala. Diyor ki işte yan hakemler, benim kurbanın gittiğim yan hakemlere diyor. Yan hakemleri suçluyor. Acaba bu da yan hakemleri mi suçlayacak veya bazı diğer hakemler gibi Trabzon'dan günah çıkarmaya mı çalışacak? Ne yapacak, bunu merak ediyorum.
Bilemiyorum tabii. Şimdi burada hakemin ne cevap vereceğini tabii o kendisinin söyleyeceği bir şey. Ama benim şahsi görüşüm, ben gördüğüm neyse onu çaldın diyecektir. Bak, bu benim şahsi görüşüm.
Ama o şeyler gördüğü zaman, izlediği zaman diyecek ki bunlar, bu net gol vermedim diyecek. Yani
ben ihtimal vermiyorum. Bu benim yorumum bu. Tabii ki o belki diyecek ki evet ben çok büyük hatalar yaptım diyebilir, bilmiyorum. Ama benim şahsi yorumum, benim şahsi düşüncem, ben gördüğüm neyse, doğru neyse onu çaldım diyeceğini tahmin ediyorum.
Ama karar yanlışmış diyebilecek ondan sonra.
Ben bir şey diyemem. Bir şey diyemem çünkü yani o onunla ilgili bir konu. Yani onunla ilgili bir yoruma benim cevap vermem yanlış olur. Ama baktığın zaman, yani şey yaptığın zaman, ben gördüğüm neyse onu çaldım. Her kararımın doğru olmayabilir ama gördüğüm neyse onu çaldım diyecektir gibime geliyor. Bilmiyorum şimdi. Yani ne desem yalan olur. Bir şey diyemiyorum.
İşte ben bazen öyle zor sorular soruyorum maalesef. Biraz zor oluyor şey sana ama. Bir de iki daha transferi geldi. Herhalde bir iki tane daha var yolda diye biliyoruz.
Doğru.
Onlar da ayın birini bekleniyor.
Uğurcan'ın satışı da bekleniyor tabii. Bir de o var.
Onu da bekleniyor.
Tabii.
Bir de sürekli bu Başakşehir Galatasaray'ı dolaşıyor.
Mert Günok. Abdullah Avcı çok istiyor. Mert'le ilgili çeşitli takımların da devreye girdiği konuşuluyor ama Abdullah Avcı'nın çok istediğini biliyorum. Hatta geçen gün Nurgül de bağlandı buraya. O da aynısını söyledi.
Ben dinledim. Erzefendi Galatasaray olacak diye söylüyordu.
Şimdi uzun bir lig maratonu var, Avrupa maçları var, sakatlıklar olabilir, pandemi dönemi hala devam ediyor. Yani tamam aşılar geliyor, insanlar aşıda olacak ama gene sonuçta bu sene çok sıkıntı yaşandı futbol anlamında.
Aynen.
Bence eğer Uğurcan giderse oraya bir kaleci daha alınması gerekiyor.
Benim anladığım kadarıyla bu sene Abdullah Avcı çok sağlama gidiyor.
Garantiye gidiyor.
Evet, öyle gördüm ben. Garantiye gidiyor. Bir şeyler yapmaya
risk almak istemiyor.
Aynen. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Birazdan yani bir 3-5 telefon alacağımızı söyleyelim. Ondan sonra zaten programın ikinci bölümünü biraz erken başlayacağız. Çünkü çok önemli bir basketbol yazarı bize bağlanacak. Anadolu Efes'le ilgili, Obradoviç'le ilgili, Euroleague'le ilgili çok önemli detaylı bilgileri aktaracak. Çok kısa bir ara.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Doğan Tunca, günaydın Aygün Bey. Başarılı olan Sergen Yalçın, tartışılmaz olan Fatih Terim ve elinden gelenin fazlasını yapan Emre Hoca. Ne yazık ki halen başkanlar anlaşmadı, sürprizler mi var demiş. Sergen Hoca ile ilgili biliyorsunuz tatilinde Sayın Ahmet Nurçevi de sık sık açıklamalar yapıyor. Ben bugün yarın anlaşmanın yapılacağını tahmin ediyorum. Fatih Hoca ile ilgili tabii seçimi beklemek zorunda. Sayın Fatih Terim bugün itibariyle sözleşmesi, bu akşam itibariyle 17 itibariyle sözleşmesi sona eriyor. Seçim sonucuna göre çıkacak olan başkan adayı işte Yiğit Bey açıklama yaptı. Ben Sayın Fatih Terim'e devam etmeyeceğim dedi. Diğerleri devam eder mi etmez mi? Çoğu devam edeceğini açıklamalarını yaptı ama son anda ne olur ne biter bilemiyorum. Emre Hoca ile ilgili de Emre Belezoğlu ile ilgili de zaten Fenerbahçe Spor Kulübü tam anlamıyla bir açıklama yapmadı. Bugün yarın Sayın Başkan'ın bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor Sayın Doğan Tunca. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün abi.
Merhabalar. Kimle görüşüyoruz?
Mustafa Alp ben.
Buyurun Mustafa Bey.
Öncelikle yayına bağlanmak çok zor oldu. Az önce bağlanan arkadaş dedi ya 5. aramanda bağlandım. Ben sabahtan beri arıyorum vallahi. Önce bağlandım.
Buyurun.
Uzun zamandan beri de hep dinlerim. Hep de bağlanmak isterim dönem dönem ama hiç bağlanamamıştım bugüne kadar. Nasip bugüneymiş. Ben şimdi bir Fenerbahçe taraftarıyım abi.
Hı hı.
Ama biraz muhalifim. Yani hı hı. Şöyle muhalifim. Aziz Yıldırım döneminde sıkı bir muhaliftim. Aziz Yıldırım gitti. Çok sevindik. Aziz Yıldırım'ın şahsına bir şey diyemem ama yönetimi çok kötüydü malumunuz. Herkes biliyor bunu yani. Yani bir tek adamcılık vardı kulüpte. Bir akıl, üst akıl vardı. Hani o oydu her şeyin yani sorumlusu. Şimdi abi Ali Koç geldi. Çok sevindik. Dedik Allah'ın sana şükürler olsun. Yani bizi sonunda istediğimiz hayallerimizdeki adam kulübe geldi. Çok güzel konuştu. İlk dönem, ilk seçildikten sonra çok güzel konuştu. Bize umut verdi. Çok para harcadı. Gerçekten Türkiye tarihinde belki yoktur. Sen de dönem dönem konuşuyorsun. Türk spor tarihinde bu kadar para maddi açıdan destek veren bir başkan yoktur herhalde.
Duymadım. Açık söyleyeyim duymadım. Yani.
Yani.
Ha bir dakika son dakika gelişmesini vereyim. Demin bir, çok özür dilerim Mustafa kardeşim. Demin bir dinleyicimiz demişti ya bu akşamki maça alınacak mı diye. Şimdi gelen mesajı okuyorum. Taraftar alınmayacak diyor. Bilginiz olsun milli maçla ilgili.
Hayırlısı olsun abi ne diyelim.
Demin bir dinleyicimiz aramıştı ya alınacak mı alınacak mı?
Evet beni, anladım abi.
Şimdi bir mesajlaştığım kişi bu akşam taraftar alınmayacağını söylüyor. Peki çok teşekkürler. Buyurun Mustafa Bey.
Abi işte çok sevindik ettik. Çok büyük paralar harcadı ama gelinen noktada başarısız olduk. Şimdi olayı şuraya bağlayacağım. Şimdi
Aziz Yıldırım'ın ilk dönemleri de başarısızlıkla geçti. Onu da söylemekte fayda var.
Tabii yani.
Yani ben şunu söylüyorum sevgili Mustafa Alp kardeşim. Kim olursa olsun yani kim seçilirse seçilsin. Şimdi mesela Galatasaray'dan örnek vereyim. Oradan Fener'e geçmek istiyorum. Mesela dün benim konuştuğum kişi de Galatasaray'da bir eski yöneticik. İşte diyor ki seçilen başkan 600-700 oyla seçilecek diyor. Bir sene sonra büyük ihtimalle olağanüstü kongre olur diyor. Ben öyle düşünmüyorum. O seçilen kişi 3 yıllık seçiliyorsa 3 yılı tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. İster 600 oyla seçilsin isterse 1 oyla seçilsin. Beni ilgilendirmez. Orayı hak etmiştir, seçilmiştir. 3 yıl boyunca o görevini yapması gerekir. Şimdi Gelelim bu tarafa. Sayın Aziz Yıldırım dönemine baktığın zaman, Sayın Aziz Yıldırım döneminde de ilk yıllarda başarısızlık olduğunu görüyorsun. Doğru mu? O dönemde herkes destek verdi ve daha sonra başarı geldi. Ben de aynı şekilde Sayın Ali Koç'un bir dönem daha hak ettiğini düşünüyorum. Bu benim tabii şahsi görüşüm.
Doğru. Abi zaten biz şapkadan tavşan çıkarsın demedik. Dük geldi adam bize Şampiyonlar Ligi şampiyon yapsın falan da demedik. Hı hı. Bizim tek derdimiz biz uzun yıllardan beri başarıya hasretiz. Malumunuz. Hı hı. Bir şampiyonluk en azından kadromuz da çok iyiydi. Son ana kadar da kovaladık açıkçası. Yani doğru, öyle doğru, oldu böyle doğru, oldu ama doğru, doğru. Son ana kadar da kafa kafaya geldik neredeyse yani. Doğru mu?
Doğru.
Gelinen noktada tabii hocalar gitti, hocalar geldi. En son Emre Belezoğlu takımın başına geldi. Bence yanlış ama yapacak bir şey yok. Yani son tahlilde abi başarısızlık geldi. Şimdi Ali Koç bence seçime gitmeliydi. Güven tarihi yani yine seçilir. Eminim seçilir yani.
Hayır niye ama, niye güven tarihi? Zaten şu an seçim var. Geçen sene anlamında mı söylüyorsun?
İşte abi şu an olağanüstü seçime gitmeliydi şu anda.
Olağanüstü seçime değil zaten normal seçim dönemi var şu anda sevgili Mustafa kardeşim.
Abi şu anda mı? Şöyle, tarihi ne zaman abi?
İşte 12-13 Haziran'da.
Ha, bu önümüzdeki dönemde.
Tabii bu dönem 12-13 Haziran'da Sayın Aziz Ali Koç dönemi bitti. Yani şey bitti şimdi seçim sürecine başladık.
En son basın açıklaması yaptı ya.
Hı. Adayım diye açıklama yaptı ya onu mu söylüyorsun?
Tamam ben onu yanlış anladım abi özür dilerim.
Yani şu anda zaten Sayın Başkan seçime gidiyor. Yani bir de olağanüstü kongreye gitmesine gerek yok. Zaten seçim süreci var.
Zaten muhtemelen tek aday girecek abi.
Tek aday giriyor.
Yani. Hı-hı. Yine seçilecek güven tazeci. Yani bu en azından ne olur bizim bir şeyimizi alır. Yani bir başkan iyi değil diyenlerin bir gözünü alır diyeyim. Ne diyeyim yani?
Anladım. Tabii sen belki yanlış anladın. Ondan dolayı şimdi şey oldu. Tekrar aynı şey söyleyeyim. Güven tazelemesine gerek yok. Zaten şu an seçim süreci var Fenerbahçe'de. Aday çıkmadı. Sayın Başkan tek aday. 12 Haziran'da konuşması yapacak. Yönetim kurulunu açıklayacak. Mali anlamda ibra olayı var. Kongre üyelerinin Sayın Başkan'la ilgili konuşmalar yapacaklar. 13'ünde de sandık konacak, insanlar oyun atacak. Olay bu.
Anladım. Abi son olarak da sana şunu söyleyeyim. Senden yorumunu bekliyorum. Yani Emre Belezoğlu bence olmaz. Yani bence Fenerbahçe gibi bir takımın başına olmaz ama.
Kim olur peki? Oluyor. Kim olur?
Şimdi başkanın maddi gücü var. Yani yabancı bir teknik direktör olabilir en azından yani.
Yine sil baştan bir Fenerbahçe beklerim diyorsun yani.
Ona da katılıyorum abi. Ona da katılıyorum.
Çok teşekkürler Mustafa kardeşim benim. Çok teşekkürler. Evet bir iki mesaj okuyalım. Ali Bey demiş ki Bay Ali 16. Nihat Özdemir'in de artık istifasını istiyoruz. Geçsin şirketlerini yönetsin. Yönetemediği federasyon işeyle insanları bıraksın. Saffet Sancaklı istiyoruz demiş Ali Bey. İlhan Kuto iyi yayınlar. Fenerbahçe yabancı bir hoca getirir. Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'e gideceğini umuyorum. Mümkün değil. Sayın Aykut Kocaman Başakşehir'e devam edecek. Yabancı hoca sil baştan yapar. Doğru. Fenerbahçe yine hüsrana uğrar demiş. Yabancı hocanın gelmesi bence de sil baştan. Tabii hüsran anlamında bilmiyorum ama Galatasaray'da sıkıntılar var diyor. Beşiktaş ile Trabzon yarışta olur demiş İlhan Kuto. Şu dinleyicimiz de okuyalım sonra. Ozan Gül evet. Selam abicim Fikret Engin'e Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. İyi yayınlar abicim Allah'a emanet ol demiş. Evet meslektaşımız Fikret Engin maalesef aramızdan ayrıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de ailesine de sabır diliyoruz. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Aygün Bey iyi haftalar iyi yayınlar. İstanbul'dan Berkan ben.
Buyurun Berkan Bey.
Ben şunu söyleyeyim. Ben Beşiktaş taraftarıyım öncelikle. Hı-hı. Onu belirteyim. Hem kendi taraftarlarımızla hem Türkiye'deki taraftarlar artık bizim biraz Avrupa futbolundan farklı bir durumda olduğumuzu. Yani transfer bekliyoruz. Popülist yaklaşımlar yapıyoruz. Ama ben sadece şöyle bir örnek vereceğim. Hafta sonu oynanan Şampiyonlar Ligi'nin Pep Guardiola'nın yıllık maaşı 23 milyon euro.
Ya Zidane'ı yazdılar Fenerbahçe. Biliyorsunuz 35 milyon euro alıyor.
Yani 23 milyon euro.
Zidane'ı yazdılar diyorum Zidane'ı.
Yani Zidane yani. Bakın.
35 milyon euro kazanıyor.
Antonio Conte Inter'in başında 30 milyon euro. Mesela Atletico Madrid'deki o başarı efsanesi dediğimiz şu an dünyanın en çok kazanan teknik direktörü kendisi Simone 43 milyon euro. Biz burada.
Transfere 20 milyon euro harcıyoruz biz. 20-25 milyon. Transfere 20-25 harcıyorsun doğru.
Tabii biz Beşiktaş'ta yani bu mesela Simone dediğimiz herhalde bizim üç büyüklerden iki tanesinin toplam maaş bütçesi.
Evet, katılıyorum. Bak çok yani güzel bir yere değindiniz aslında. Yani maalesef bunu hala anlayamıyoruz.
Biz anlamamız lazım. Mesela Beşiktaş'ta geçen sene hep konuşulan işte Abubakar'ın sakatlığı, Cenk Tosun'un çok şanssız sakatlığı. Ama biz aslında bir futbolcu daha kaybettik. Ümraniye Spor'dan aldığımız bizim Hasiç vardı.
Hmm.
Yani aslında bizim aslında sezon başında ikinci forvet oydu. Cenk Tosun'dan sonra üçüncü forvet oldu.
Doğru.
Yani bizim bazı oyuncuları bulup parlatıp değerini bulduğu an 3'e 5'e bakmadan satmamız gerekiyor. Yani biz artık futbolcu ithal eden bir ülkedense ihraç eden bir ülke olmamız gerekiyor. Başka şekilde biz bu işten kurtulamayacağız. Yani teknik direktöre baktığımızda mesela Fenerbahçeli arkadaşlar konuşuyorlar. İşte tecrübeli bir oyuncu gelsin. Ama Löw gelirken kaç milyon euro isteyecek? Löw kaç milyon euroluk bir takım bütçesi?
Löw'ü ben çok da severim. Fenerbahçe döneminde de çok da muhabbetimiz oldu. Hatta Almanya'ya gittim, onun evinde de birkaç gün kaldım. O derece yani, o anlamda söylüyorum. Joachim Löw çalışmayacak bu dönem, haberiniz olsun. Joachim Löw'ü çok fazla yazıyordu arkadaşlar ama Löw şu an çalışmayı düşünmüyor. Zaten İspanyolca dersler falan filan oluyor. İleriki dönemlerde Joachim Löw'ü belki bir İspanya'da herhangi bir takım çalışırken görebiliriz.
Evet, şimdi gelelim. Madrid zaten onun ortaya çıkıyor. Real Madrid'in mantığı vardır.
Şimdi şunu söyleyeyim. Joachim Löw de gelip de 1 milyon, 1,5 milyon euro, 2 milyon, 2,5 milyon euro buraya çalışmaz.
Tabii ki çalışmaz.
Yani şimdi bir şey yazıldığı zaman biraz da mali yapıya bakmak lazım. Ben ya geçen diyorum işte Zidane yazlar diyorum ya. 35 milyon euro kazanıyor adam yıllık.
Yani bizim gerçekten ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Yani hiçbirimizin, bakın zaten bizim buraya gelmemizin nedeni, hani Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde maaş yükünü hala ödüyoruz. Yani hala o borçların altında bunlar var. Fenerbahçe, Galatasaray bu durumları düşünüyor. Popülist olmayacağız. Gerçekçi olmak zorundayız.
Yani hala doğrusu 17 milyon 300 bin TL Sayın Abdullah Avcı'nın borcu var. Beşiktaş kulübünün şu anda oraya ödemesi gereken rakamlar var. Doğru, doğru.
Çok büyük rakamlar bunlar. İşte büyük şimdi rakamlar. Bir de şimdi bakın ne konuşuluyor? Brentford en son galiba Premier Lig'in biletini alan takım 127 milyon sterlin ayak bastı parası alıyor. Biz Beşiktaşlar Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz, 40 milyon euro alıyoruz ya da 50 milyon euro alıyoruz diye seviniyoruz. Premier Lig'e yükseldiği için aradaki fark bu.
Tabii yani indiğin zaman da alt lige uyum sağlaman için de para kazanıyorsun orada, biliyorsun. İnerken bile para alıyorsun orada. İngiltere'de
Premier Lig'de. Bunları kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu
Sergen Hoca'nın lafı çok güzeldi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Doğru, rakipler 1 milyar dolarlık bütçelerle, biz 25-30 milyon eurolarla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz cümlesini de hatırlatmak lazım bu anlamda da.
İşte oralarda şu an top yuvarlak diyeceğiz. Sahaya çıkacağız, oynayacağız.
Olmaz.
Yani başka çaremiz yok. Yani sadece ben bütün Türk taraftarlarına şunu rica ediyorum. Yönetimlere yüklenmeyin. Şey yapmayın. Borç içindeyiz. Yani şu an 1 euro dediğin şey 10'la çarpın. Yani bu ciddi bir maliyet. Bizim altyapıya bakmak zorundayız. Keşke Altınordu mesela bu sene gelseydi de onu Süper Lig'de izleseydik. Yani Altın'ın gelmesini de sevindim ama Altınordu'yu tercih ederdim mesela. Olabiliyor oyu gösterselerdi bize. Belki seneye olur. Peki. Ben size yayınlar diyorum.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok mersin Berkan Bey. Evet. Mesaj okuyacağım ama son bir dinleyici alacağımı söyleyelim. Daha sonra da programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtmek istiyorum. Erdem Baytekin demiş ki abi her sene olduğu gibi bu sene de lig başından yine Fener'i şampiyon yapacaklar algısı yapacak. Biz bence bu algılardan dolayı şampiyon olamıyoruz demiş Erdem Baytekin. Sina Neslihan, kolay gelsin abi. Herkes tuttuğu takım konusunda daha iyi olmaz mıydı? Beşiktaş'ta transfer var mı demiş. Birazdan bağlantılar yapacağız. Onunla ilgili transferlerle ilgili bilgileri de aktaracağımı söyleyelim. Hakan Bora, Gökhan Gönül Adana Demirspor'la anlaşmış duydum. Doğru mudur? İyi yayınlar. Değil. Anlaşma yok. Gökhan Gönül Fenerbahçe'de biraz daha farklı bir konumda, teknik kadroda yer alacak sevgili Hakan Bora kardeşim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün abi. Ben İstanbul'dan Ahmet.
Buyurun. Ahmet değil mi? Yanlış duymadım.
Evet.
Buyurun
evet,
Ahmet Bey. Buyurun.
Ben Fenerbahçe taraftarıyım Aygün abi. Bu teknik direktörle alakalı bir izlemek. Ben vermek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyor Emre Belözoğlu'nu takıma emanet etmek bir yıla daha mal olabilir düşüncesinde, ama ben de şunu düşünüyorum, senin aynı fikirdeyim. Yani şimdi gelecek kimi getirebiliriz? Yabancı. Gönül ister ki Löw, ama Löw'ün de Dünya Kupası sebebiyle gelme ihtimali şu an.
Yok, Löw bıraktı değil. Alman milli takımı biliyorsun.
Ya ondan haberim yoktu.
Alman milli takımı bıraktı. Bu sene dinleneceğim diye açıklama yaptı. Löw bıraktı Alman milli takımını.
O zaman inşallah en azından Löw ikna edilir diye düşünüyorum. Bir ikinci olayda Fenerbahçe transfer döneminde çok fazla bir transfer yapması gereksiz olarak düşünüyorum. Sadece yapması gereken, yönetimin geçen senelerde yapamadığı en büyük handikap yönetimin masaya yumruğunu vurabilecek bir yönetim çıkarması ve bir an önce Serdar Tatlı'yı o görevin başından aldırtması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü geçen sene ve daha önceki senelerde malumunuz her takım için belki aynı hatalar söz konusu, ama bunların en fazla müzdarip olan takım Fenerbahçe diye düşünüyorum. Bir de bir şey soracağım Aygün abi. Lütfen bunu arkadaşlar farklı yere lanse edilmesin. Beşiktaş'ın dediğim gibi Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kesinlikle kutluyorum ve hak ettiğini düşünüyorum. Ancak Serdar Tatlı'nın bu kupa merasiminde orada yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çünkü bildiğim kadarıyla bugüne kadar böyle bir şey hiç gerçekleşmemiş. Bu tür durumda olması Beşiktaş'ın şampiyonluğunu dediğim kanaatindeyim.
Sizin fikrinizi de çok öğrenmek istiyorum. Yani hatırlamıyorum. MHK başkanları orada var mıydı yok mu? Daha önceki dönemlerden hiç hatırlamıyorum. Hiç dikkat etmedim o konuya, açık söyleyeyim.
Araştırdım.
Siz söylediğiniz için aklıma geldi. Hiç hatırlamıyorum. Bir MHK başkanı görmedim, ama ben açık söyleyeyim. Yani kupa töreninde MHK başkanlarını daha önceki dönemlerde görmedim.
Yani bu Beşiktaş'ın şampiyonluğunun tamamını bir gölge düşürmek. Bakın yine diyorum. Hak ettiği bir şampiyonluktur. Ancak
tabii canım, sonuna kadar hak ettiği bir şampiyonluk.
Ama
doğru.
Böyle bir MHK başkanının o koltukta oturmasını bir spor sever olarak ben kabul edemiyorum.
Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize sağ olun, çok iyi bakın. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Artık telefon almayacağımızı söyleyelim. İkinci bölüm bağlantılara geçeceğiz. Çok kısa bir ara.
TDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Bülent Kurt GS. Aygün Özpek İzmir'den sevgiler saygılar. Bence imparatorla devam etmeliyiz. Başkanlarla Fatih Terim arası medya bozuyor. Fatih Terim başkanını seçiyor filan diyenler var. Yönetim seçilmeden şimdiden başladılar bozmaya demiş Bülent Kurt Galatasaraylı arkadaşımız. Sarı Laci demiş ki abi, Efes'in başarısının sırrı Misic ve Larkin bireysel becerisi. Bu adamları çıkart bırak, şampiyonluğu ikona giremezler diye bir mesaj atmış. Şimdi tabii bunu sormamız lazım. Sözcü Gazetesi'nin basketbol yazarı Devrim Demirer hattımızda. Devrim yeğenimiz, hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk Aygün, iyi yayınlar, selamlar herkese.
Şunu soracağım, bak bir mesaj geldi tabii ki, mesaj şu: Anadolu Efes'in başarısının sırrı Misic ve Larkin diyor. Katılıyor musun?
Şimdi bu arkadaşımız, yani bilmiyorum ne kadar basketbolla ilgili, ama şimdi basketbolu diğer sporlardan ayıran, futbolda da bu çok önemli ama basketbolu diğer sporlardan ayıran şöyle bir özellik var. Basketbol bir düzen sporu. Dişlilerin her çarkının yerinde oturması lazım.
Yerini bulması ve oturması lazım.
Yerini bulması ve oturması lazım. Evet, Misic ve Larkin bugün Avrupa'nın en iyi iki tane gardı olabilir, ama bu sadece Misic ve Larkin sayesinde Efes'in şampiyon olduğu ya da işte 10. sırayı alacağı anlamına gelir. Böyle bir öngörüde bulunmamız hayalcilik olur. Böyle bir mümkün değil. Biz bunu söyleyemeyiz yani. Böyle bir şey yok. Yani etkilenir mi? Olumsuz. Olumsuz tabii ki etkilenir. Çünkü bu ikisi şu anda Avrupa'nın iktidarı. Evet, doğru. Ama bunu öngörmek çok zor. Çünkü Efes sezonun neredeyse yarısını Larkin'siz oynar. Sakat. Dizlerinden ameliyat falan oldu yani. Yani bunu da eklemek lazım. Mesela geçen sene Larkin oynuyordu. Bu sene Misic en iyisi oldu. Şimdi basketbolda evet bir takım oyuncular hep sivrilebilir takım içinde. Ama basketbolun bir düzen sporu olduğunu unutmamanız lazım. Bir takımda 5 tane dişli vardı o sahada. Artı bench'ten gelen katkılar. Bir Adrian Muarman olmasaydı Efes şampiyon olamazdı. Çünkü Adrian Muarman oyuna girdikten sonra öyle kritik reboundlar ve öyle sayılar attı ki maçın seyri değişti. Dün Tibor Pleiss, Alman oyuncu, hiçbir şey yapmazsa bir üçlük attı. Maçın kaderini değiştirdi. Basketbolda evet bireysel, kişisel üçer oyuncular yeteneklidir ama Tibor Pleiss'in attığı üçlük, 2-10'dan üzerindeki bir pivotun attığı üçlük maçın seyrini değişti. Bunlar çok önemli şeyler. Öyle basketbolda herkesin bir kişinin eline bakmaz basketbol. Takım düzeni önemlidir. Tabii ki çok atan çıkar, az atan çıkar ama bu çok önemli. Yani bunlar çıktı, bunlar böyle olur. Böyle bir öngörü yanlış bir öngörü. Basketbol için yanlış bir öngörü.
Fenerbahçe'den sonra hakikaten ülkemiz Fenerbahçe'de galiba 5 final oynadı değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Şimdi Aygün 2016'dan beri EuroLeague Türk bir kere bu başarının çok çok büyük bir Tabii. başarı olduğunu altına çizmek lazım.
Yani şunu başarıyı bunu parayla kıyaslamamak lazım. Hep şöyle diyorlar evet. işte 30-40 milyon euro harcanıyor karşına 1 milyon euro kazanıyorsun.
Şimdi bu Türkiye'de çok büyük kavram kargaşaları var. Herkes Türkiye'de bazı şeyleri maalesef bilmeden konuşuyor ve bilmeden konuştukları için çok hata yapıyorlar. Özellikle sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği var. Yani biz de özellikle basketbol yazarları olarak bu bilgi kirliliğini aşmaya çalışıyoruz ve insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani bu çok tartışılacak şey. Şimdi insanlar futbol konusunda bir çok yanlış bilgilere sahipken basketbol konusunda yorum yapıp mesela dün sosyal medyada inanılmaz şeyler vardı yani yanlış bilgiler vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi son 5 yılda EuroLeague finalinin tamamında Türk takımları var.
Doğru.
2016'dan beri 2003 sene üst üste Fenerbahçe EuroLeague finali oynadı. Son 2 senede de pandemiyi saymıyoruz. Aradaki pandemiyi saymıyoruz. Efes oynadı. Bu ne demek? Türkiye'de basketbola yatırım yapan 2 tane kulüp vardı. Fenerbahçe ve Efes. Şimdi Efes son 3 sezonda Avrupa'nın EuroLeague koçları da bunu özellikle belirtiyor. En iyi takımı. Ve Efes Türk basketbolu için çok özel bir takım. Yani 3 büyüklerle sakın kimse kıyaslamasın. Efes kuruluş amacı farklı olan bir takım. 3 büyükler gibi değil. Bugün NBA'ye gönderilen basketbol oyuncularının %90'ının geçiş yeri Efes Anadolu Efes'tir yani. Efes Eskerli Efes'in istatlar, Mehmet Okurlar, Cediler, Furkanlar yani çok oyuncusu var. Misyonları ve vizyonları böyle. Yani bunun için Türkiye'yi bunun için çalışıyorlar, çabalıyorlar. En baştan Tuncay Özilhan çok fazla konuşmaz, çok fazla
ön plana çıkmaz.
Ön plana çıkmaz. Nasıl olduysa geçen sene bizim teklifimizi kabul etti. Bir röportaj yaptık. Pandemiden önce denk geldi geçen sene. Müzemizdeki tek eksik kupa. Herkes biliyor ben bunu söylemek istemiyorum. Diyerek tırnak içini total yaptı kendince. Sayın Özilhan çok çabalar harcıyordu bu takımı buraya getirmek için. Basketbolda doğru organizasyon önemli Aygün. Doğru organizasyon. Ve para çok önemli bir basketbolda. Bak 6-7 milyonlu euro bütçeyle de EuroLeague'de bir şeyler yapabilirsin. Organizasyon önemli ve o çarkın dişleri önemli. Başkan karışmayacak işe. Menajer, teknik ekip, oyuncular. Bu havuz ve bu havuzun içindeki çarklar çok önemli. Bu çarklar doğru oturursa ve doğru kullanılırsa basketbol her türlü başarı kazanırsın. Mesela Efes'e 3 yıldır bunu yapıyor. Ya takım hiç bozulmadı.
Kadroyu korudu.
Kadroyu korudu. Evet, Larkin'le ilgili bir sıkıntılar oldu. NBA'ye gitti geldi çünkü Larkin çok kilit bir oyuncu tabii. Gitti ama düzen hiç bozulmadı. Çünkü düzen bozulmazsa başa gelir. Fenerbahçe bu sene Kokoşkova aldı. Biz seninle kaç kere konuştuk. Kötü bir koç bu değil. Fenerbahçe takımı kötü mü? Obradovic'in takımlarına göre iyi değil. Ne oldu? Düzen bozuldu. Yani o düzen bozulunca Fenerbahçe 3-0 ile CSKA'ya elendi. Şimdi bu düzenden kastımız bu. Düzeni bozduğunuz zaman, çarkları bozduğunuz zaman bir şeyler ters gider basketbolda. Efes'in yaptığı şey düzeni korumak ve o çarkları doğru işletmek. Fenerbahçe ya da Türkiye'deki başka taraftarla Ergin Ataman'ı beğenmeyebilir ama TV'sine baktığın zaman Türkiye'nin en kariyerli koçu. Yani bu kadar kupa kazanan bir koç yok Türkiye'de yani. Şimdi sıraladığın zaman bu başarının zaten sırrı ortaya çıkıyor. Organizasyon, düzen. Yani şimdi mesela Efes'in yarı finalde yendiği takımlar bütçe olarak daha fazla. Efes maçlara koyu 20 civarı bir bütçesi var. CSKA'nın bütçesi 30, Barcelona'nın bütçesi 41 milyon euro. Yani hep aynı şey söyleyeyim. Para her şey değil.
Pardon, şu Barcelona bütçesi ne kadar dedin?
40'ın üstünde.
40'ın üzerinde. Efes'in?
20 civarı.
Yarı yarıya yani.
Yani CSKA Moskova'da işte 30 falan. Yani şimdi şöyle düşün. Barcelona Avrupa'nın en pahalı takımı. Mirotic'e verdikleri para sadece 3.900.000 euro.
Devrim.
Mirotic. Devrim. Yani şimdi para her şey değil aslında yani her zaman her şey.
Devrim. Olur. Bir 10 saniye aramam lazım. 10 saniyeden sonra bu para her şey değil kısmını biraz daha açalım istiyorum. Bir 10 saniyelik tamam. Reklam aramız var. Çok kısa bir ara veriyoruz. Evet, şimdi Hakan da aynısını söyledi. 40 milyon euro harcamışlar dedi. Tabii ki burada önemli olan prestij sevgili Demir,
tabii,
Devrim.
Tabii. Yani onu söyledim. Şimdi Efes tabii bir misyon vizyon takımı. Hı-hı. Şimdi on mesela Barcelona, Real Madrid, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, işte Panathinaikos, Olympiakos bunlar her branşta kendi ülkelerinde ve Avrupa'da her branşta yarışmacı takımlar kuruyorlar. Fakat dünyada bazı takımlar var, Avrupa'da bazı takımlar var. Sadece belli branşlarda faaliyet gösteriyorlar. İşte mesela Olimpia Milano, üçüncü olan mesela. Onlar sadece basketbol takımı. Efes basketbol takımı. İşte Azvel mesela, Lyon'un bir takımı ama Azvel. Şimdi bu takımların misyonları, vizyonları ve kanalize oldukları sporlar başka. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman hani üç büyüklerle ya da büyük kulüplerle bunları kıyaslamanız zor. Şimdi Barcelona 40 milyon euro yatırım yapmış. Dediğim gibi bir oyuncusuna 3.9 veriyor, öbürünün üstüne 3.5 veriyor. Jasikevicius'u aldılar, getirdiler. Fenerbahçe'de adı geçiyordu biliyorsun bir ara. Gitti Barcelona'yı tercih etti. Niye Barcelona değil? Para çok diye oraya gitti. İşte, yani şimdi evet para tabii ki çok önemli. Yani şimdi Euroleague'de zaten futboldan örnek verelim. Futbolda Şampiyonlar Ligi'nde hep ilk 8'e kim kalıyor? Parası çok olan kalıyor. Hı hı. Doğru mu? Doğru.
Doğru.
Parası çok olan kalıyor. Ama onların içinde de en çok parası olan ya da en çok bütçesi olan kazanmıyor her zaman. Manchester City ne oldu? Dünyanın en pahalı takımı.
Evet.
Kazanamadılar.
Kazanamadı. Doğru.
Yani bir yerden sonra paranın üstünü çizeceksin. İşte bir yerden sonra ne devreye giriyor? Düzen. Organizasyon devreye giriyor. Yani para evet her şey, tabii ki çok şey ama her şey değil. Özellikle de basketbolda. Düzenini ve organizasyonu oturtursan her şeyi başarırsın. Efes çok önemli bir iş yapmıştı. Basketbol Avrupa'da ve dünyada çok belki bilmiyorum tartışılır çok tartışılan bir şey. Türkiye'de evet Türkiye'nin en popüler ikinci sporu ve bu ülkede bir takım Avrupa şampiyonu olmuşsa alkışlanması gerekir. Bu arada basketbolun yani gerçekten farkı çok. Futboldan 10 tane Avrupa Kupası kazandırdı bu branş ülkeye. Yani voleyboldan sonra bu ülkenin uluslararası alanındaki en başarılı branşı basketbol. Toplamda 10 tane Avrupa Kupası var bu kulüplerin. 6 tanesi erkeklerden. Yani futbolda nasıl işler kötü gidiyorsa diğer branşlarda da doğru organizasyonla işler iyi gidiyor. Yani futbol kulüplerini yöneten yöneticilerin bu düzeni, bu organizasyonu iyi analiz etmesi lazım. Bu işte evet, tabii ki kıyaslanamaz. Maddiyat açısından. Bir yerlerde milyarlar dönüyor, bir yerlerde milyonlar dönüyor. Ama o da organizasyon işi. Yani doğru yaparsanız bu işi, organizasyonunuzu, düzeninizi doğru kurarsanız başarılı olursunuz. Bu iş böyle.
Sevgili Devrim Demirer hattımızda Sözcü Gazetesi'nin basketbol yazarı. Tabii şimdi Devrim Final Four'dan biraz da Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Çünkü Obradoviç'le ilgili tekrar gelebilir tarzı sosyal medyada da bazı basketbolu yakından takip edenler de bu tarz yazılar yazmaya başladılar. Nedir Obradoviç'in son durumu?
Vallahi,
bir de şunu sorayım. Fenerbahçe basketbolda neden istenilen seviyede değil?
Ya şimdi şöyle, biraz önce ondan bahsettim Aygül. Düzen bozuldu Fenerbahçe'de. Şimdi Obradoviç, ya bir kere Obradoviç'le başka koçu pek kıyaslamamak lazım. Şimdi o başka bir şey Obradoviç. Yani o bir kenarda duracak. Siz onun altına bir takım getireceksiniz, koyacaksınız. O düzenin içinde o çarkları kendisi döndürecek. Şimdi Obradoviç hangi takımı bıraktıysa bu tip sorunlar hep oldu. Yani Obradoviç'in geride bıraktığı takımlar içerisinde bir tek Benetton bir takım şeyler yaptı. Onun dışındaki Obradoviç'in bırakıp gittiği takımların tamamı çok sıkıntı çekti. Bunların en büyük örneği Panathinaikos. Yani Obradoviç gittikten sonra Panathinaikos beni doğrultamadı. Ne var etkili burada? Tabii ki biraz bütçe var. Şimdi evet, şampiyonlar hep biraz önce de onu konuştuk. Bütçe çok önemli ama bir yerden sonra düzen önemli. Şimdi siz kadar başladı ki o düzen bozuldu. Çarklar bozuldu. Yani o hani Dekololu, Datomeli, işte Veseli sakat değil. Normalken Veseli'yi düşünün. Bir Avrupa'nın en iyi oyuncularından bir tanesi. Datome, işte Bogdanovic'ler, yani kısalarıyla uzunlarıyla çok büyük bir düzen varken o düzen gitti. Tepedeki insan değişti. Kokoşkov'dan söz ediyorum. Koç değişti. Ve takımın yapısı değişti. Şimdi Fenerbahçe'de bugün Euroleague'de Final Four oynayacak seviyede kaç tane oyuncu var sana soruyorum. Veseli, Dekolo dışında biraz da Ulanova.
Evet, onun haricinde.
Şimdi onun haricinde, yani şimdi üst level, yani basketbolda level, o üst seviye çok önemli. Şimdi seviye düştü Fenerbahçe'de. Oyuncu seviyesi. Yani iyi bir takım mı? İyi bir takım. Türkiye Ligi'nde finale çıktılar rahat rahat. Ama işte Türkiye'de çıkıyor. İş Euroleague'e gelince evet kazandılar ama Euroleague'de sıkıntılar vardı. İşte bir yerde lastik patladı. Anlatabiliyor muyum? Biz sezon başına konuştuk. Fenerbahçe kötü bir takım değil. Ama işte Final Four'u görecek mi? O konuda endişelerim var demiştim. Belliydi çünkü bu. Yani ne oldu? Bütçe azaldı. Düzen bozuldu. Normal. Bunun üzerine bir tık koyarlarsa, yani biraz daha böyle oyuncu kalitesini arttırıp, yani şimdi Euroleague seviyesindeki oyuncular da, bir de Euroleague Final Four seviyesinde oyuncular var. Şu anda sen Final Four'u izlediysen bilmiyorum, 4 takımındaki oyuncu kalitesi gerçekten Euroleague Final Four seviyesinde. Çok iyi oyuncular var
çok
orada.
Çok iyi oyuncular var, doğru.
Gerçekten her takımda yani 3-4 tane böyle çıkarıp, ya bu oyuncu için mesela Micić NBA'ye gidecek. Şimdi Larkin NBA oyuncusu. Öbür tarafta Clay Burner. Öbür tarafta Sergio Rodriguez'ler oynuyor. Olympia Milano'da. Yani bu önemli. Seviye çok önemli. Fenerbahçe'de bütçe azalmasının ağzından düzen bozulduğu için böyle şeyler normal geçiş sürecinde olduğunu düşünüyoruz. Ama eğer tekrar o Final Four ve tekrar Avrupa şampiyonluğu görmek istiyorsa Fenerbahçe bir tık daha seviyesini bir tık daha üste çıkarması lazım. Çünkü mevcut düzen ve mevcut oyuncu kadro yapısı Final Four ve Avrupa şampiyonluğu için yeterli değil. Mevcut yapı. Onu söylüyorum. Ama potansiyel var mı? Fenerbahçe'den daha büyük bir potansiyel olur mu? Camia olarak, taraftar olarak bundan daha büyük bir potansiyel olan kulüp Avrupa'da yok. Doğru. Ama işte o düzen ve dediğim gibi o şey bozulunca istemez oluyor. Yani hep aynı şeyleri söylüyoruz.
Aynen, düzen.
Galatasaray'daki mesela...
Dur oraya gelmeden önce bir soru gelmiş. Galatasaray basketbol takımının durumu ne diye merak ediyorum diye. Jardel Bey bir mesaj atmış. Nedir Galatasaray'da basketbol durumu?
Valla inan bu konuda ben sezon boyunca inanılmaz yazılar yazdım. Yani çok, yani işte bak organizasyon ve düzen. Gene aynı şey söylüyorum. Çok tekrar gibi olacak. Yok ki. Galatasaray basketbolu kim yönetiyor Aygün bilmiyoruz. Ya ben 30 yıldır bu işin içindeyim. Ben Galatasaray'da şu anda basketbol şubesini kim yönetiyor bilmiyorum. Yönetim ikinci başkan çıkıp sezon başında biz bu şubeyi kapatalım diyor.
Doğru.
Yani bu şubeyi kapatalım diye gelmedi ikinci başkan. Galatasaray gibi Fenerbahçe gibi kulüplerde şubeyi kapatmak için genel kurul kararı lazım. Galatasaray genel kurulu sana o şubeyi kapattırır mı? Böyle bir şey olur mu? Başkan bunu diyor. Bir tane yöneticisi takım 30 sayı fark yerken Twitter'dan koşucu tarifi atıyor. Şimdi düzen tamamen raydan çıkmış. Kulübün yönetim kanadında basketbolda anlayan bir tek kişi yok. Basketbolu hiç bu işi bilmeyen insanlara teslim etmişler. Hangi oyuncuları aldılar? Nasıl aldılar? Neye göre aldılar? Belli değil. 3 tane koç değiştirdiler. 11 tane yabancı oyuncuyla bitirdi Galatasaray sezonu geçen sene. 11 yabancı oyuncu. Bu düzen, bu saçmalıklar olunca takım kümede zor kaldı. Geçebildikleri iki takım var. Biri Fethiye, biri Ormanspor. İnsan biraz utanır. Yani bunu söyleyince işte Demirel kötü oldu. Vay efendim niye yazıyorsun? Ne yapalım, yazmayalım mı? Şimdi sıkıntı burada. Düzen yok. Kim ne yapıyor belli değil Galatasaray'da. İnan bilmiyoruz yani. Ekrem Memlin Koç dedi ki Galatasaray bir daha asla böyle olmaz. Vallahi ben bunu garantisi veremiyorum. Yani mevcut yönetim kafasıyla Galatasaray basketbol şubesinin ki Galatasaray bu ülkeye basketbolu getiren kulüp. Yani basketbol oynayan kulüp Türkiye'de. Avrupa'da 5 tane kupası var bu takım, bu kulübün. Bu şubenin. E şimdi bu hali düşürecek kulüp mü yani Galatasaray? Ama işte yani Fenerbahçe'den de yani feyiz almıyorlar. Ben ona şaşırıyorum. Fenerbahçe'den bir de feyiz almıyor. İnsan ezilir rakibine bakar. Ya biz ne yapıyoruz? Biraz bir şeyler yapalım. Silkelenelim der. Hiçbir şey yok. Koca kulüpte. Ki Galatasaray'ın kongresinde yüzlerce basketbolcu var ya köken olarak. Tamamen bir yönetim skandalıdır. Basketbol, Galatasaray'da basketbolun yönetim skandalıdır. Futbol takımı bekleyen tehlike neyse basketbol takımını da bekleyen tehlike yok. Futbol takımında biliyorsun belirsizlik var. Çünkü yönetim belli değil. Hoca belli değil, yönetim belli doğru, değil. Ne doğru, olacağı belli doğru, değil. Doğru, aynı, şey, aynı şey basketbolu da geçer. Evet, basketbol da sezon daha devam ediyor. Daha bitmedi, daha lig bitecek. Biraz geç başlar basketbolda sezon. Olimpiyatlar var, şu var, bu var. Basketbol takımlarını biraz daha geç kurabilirsiniz. Voleybol gibi değil. Hani futbol tabii erken kurmaz ama basketbol en geç kurabileceğiniz takımlardır. Ama belirsizlik var. Yani takımın koçu belli değil. Yöneticisi, yani yöneticisi belli değil. Kim kalacak, kim gidecek? Yabancılar zaten hep gitti. Yani şu anda Galatasaray'da işte genç oyuncular var. Genç takım. O kadar. Belirsizlik çok kötü. Yeni yönetim tamamen işe el atıp her gün bütün başkan adaylarının dediği şu, biz sponsorlarımızı bulduk, hazır diyorlar. Sadece sponsorla bu iş olsaydı herkes diğerlere gelirdi bugün ülkede basketbolunda. Sadece sponsorla bu iş bitmiyor. Yönetimde çok ciddi bir profesyonel basketbol için profesyonelleşme lazım. Yoksa Galatasaray tırnak içinde söylüyorum böyle sıkıntı çekmeye devam eder.
Peki. Evet, attığımızda Sözcü Gazetesi'nin basketbol yazarı Devrim Demirel vardı. Devrim, çok teşekkürler yerimize katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Efes'i ve bütün camiayı, bütün Türk basketbol için bir şeyler yapan herkesi kutluyorum tekrar.
Sağ ol. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
Evet, İsa Kocatürk, Kocatürk. Günaydın abi. Alex Hoca Emre yardımcı olsa nasıl olur? Gayet iyi olmaz mı? Efsane bir şey olur demiş. Zaten Alex de Souza'nın da en büyük hedeflerinden bir tanesi ileriki dönemlerde Fenerbahçe'ye teknik direktör olmaktı. Evet, şimdi hattımızda TGRT TV Haber Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede var. Hakan, yayınımız hoş geldin. Nasılsın?
İyi haftalar Aygün abi. Sen nasılsın?
Valla bildiğin gibi koşturmaca, hafta yeni başladı zaten Hakan. Yeni bir hafta. Tabii ki Euroleague'de de Anadolu Efes hakikaten bizi gururlandırdı. Özellikle tabii birçok branşlarda da bu dönemde çok fazla madalyalar da kazandık.
Bayret'in tabii Begüm onbaşıydı, onu
aynen,
duyalım.
Begüm'ü söyleyecektim zaten. Begüm hakikaten inanılmaz işler yaptı. Onu da bir şekilde tebrik etmemiz gerekiyor. Belki Begüm'ü de eğer ulaşabilirsem önümüzdeki günlerde yayına da almak istiyorum. Neler söylersin? İstersen oradan başlayalım.
Öncelikle sana teşekkür ederim. Tam bir spor yorumcususun. Sadece futbol konuşmuyorsun. Bak, basketbolla başlıyoruz. Begüm'den bahsettik. Güreşçilerimizin onun öncesinde Taha'yla Rıza'nın aldığı altın madalyalar var. Ben de bültenlerime genelde hep böyle spor dallarıyla başlıyorum. Gururlanıyoruz onlarla. Tüylerimiz diken diken oluyor. Sana özel bir teşekkür ediyorum. Evet, Ergin Ataman ve öğrencileri büyük bir başarı elde ettiler. Tabii önce şunu da söylemek isterim. Anadolu Efes'in geçen sene de bu hakkıydı. Fakat tabii pandemi koşullarından dolayı böyle bir karar aldı Euroleague. Bu seneye kaldı kupa. Ben geçen sene için de onları tebrik ediyorum. Mükemmel bir sezon geçirdiler, zaman zaman inişleri olsa da. Tabii orada Fenerbahçe Ülker de bizi çok iyi, Fenerbahçe Beko da bizi çok iyi temsil etti. Bence CSKA Moskova Fenerbahçe'nin geçebileceği bir rakipti. Fakat bir anda 2-0'a gelince seri, Fenerbahçe düştü. Şimdi Anadolu Efes şampiyon oldu. Ben buradan sesleniyorum. Yani bu kupayı küçümsemek, Fenerbahçe Beko aldığında biliyorsunuz Ülker'de o zaman. teneke kupa, işte zararı var, yararı yok.
Yok efendim, işte 30-40 milyon euro harcıyorsun, 1 milyon euro kazanıyorsun, değer ya mi tarzında?
Ya ben Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları da vardı. Fenerbahçe Ülker bu kupayı ilk kez Türkiye'ye getirdiğinde böyle açıklamalar, yorumlar da olmuştu. Bu tamamen holiganlıktır. Ben yürekten, canı gönülden bu kupanın büyüklüğünü burada söylüyorum. Anadolu Efes'le Ergin Ataman'ı da tebrik ediyorum. Tabii Ergin Ataman'la Fenerbahçe taraftarının hiçbir zaman kanı uçmazlığı olmayacak. Bu da açık bir şey. Tabii, Fenerbahçeliler tabii. Yani çok içten tebrik etmiyorlar bazıları. Hani kupa aldı Türkiye'ye, teşekkür ederiz filan diyenler var ama gerçekten büyük bir kupa. Bunu ilk başta Fenerbahçe Ülker getirdi. O zaman da küçümsemedik. Dedi ki çok büyük bir kupayı getirdi Fenerbahçe ülkemize ilk kez. Şimdi Anadolu Efes getirdi. Bunun devamını bekliyoruz ama. Yani kupalar 5 sene 6 sene sonra gelmesin. Aynı UEFA kupası gibi Galatasaray çok büyük bir başarıya imza attı ama 21 senedir o kupa Türkiye'ye gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Başarıların daim olması, devam etmesi lazım. Bu da tabii ki önce altyapı, sonra uzun vadeli, kısa vadeli planlar, yol haritalarıyla oluyor. Dediğim gibi o kupa geçen sene de gelecekti buraya ama kısmet dün akşamaymış. Hepimiz çok gururlandık. Devlet büyüklerinin açıklamaları var, tebrik ettiler. Devlet spora yatırım yaptığı sürece zaten bu başarılar gelecek. Tabii müessese takımlarının alması benim hoşuma da gidiyor ama bir yandan da kulüp takımlarının da Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da hatta Trabzonspor'un da bir dönem basketbol takımı vardı biliyorsunuz. Bu kupaları, böyle büyük kupaları ülkemize getirmesi benim en büyük dileğim.
Şimdi sevgili Hakan dedi, bugün itibariyle, bu akşam itibariyle Sayın Fatih Terim'in sözleşmesi sona eriyor. Evet. Galatasaray'da da bir seçim süreci var. Ayın 19 Haziran'da galiba seçim, öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 19 evet. Haziran'da Galatasaray seçim var. Başkan adaylarından Yiğit Şardan, diğer başkan adayları Sayın Fatih Terim'le çalışacağını söylerken Yiğit Şardan çalışmayacağını açıkladı.
Evet.
Neler söylemek
sürpriz,
istersin?
Sürpriz olmadı. Yiğit Şardan'ı yakından takip eden dönemin Galatasaray muhabiri olarak söylüyorum. Sürpriz olmadı benim için. Yiğit Bey Özhan Can Aydın ekolünden bir yöneticidir. Bence diğer adaylara göre biraz daha avantajlı, güçlü bir yönetim kurdu. Özellikle Abdurrahim Albayrak gibi camianı sevdiği, futboldan anlayan, takımın geçen seneki takımı tanıyan, aynı zamanda raporu da elinde olan, Fatih Hoca'dan da rapor almıştı biliyorsunuz. Transfer görüşmelerini şu anda da sürdürüyor. Örnek Alparslan Öztürk, işte yabancı transferleri, kiralıkların durumu, hepsi Sayın Abdurrahim Albayrak elinde zaten. Özellikle böyle bir hamle yapması Yiğit Şardan'ı biraz daha ön plana çıkarıyor. Bir de güçlü bir yönetim listesi gördüm ben. Camianın içinden konuştuğum isimler de Yiğit Şardan'ın listesinin avantajlı olduğunu söylediler. Bu arada şöyle bir durum da var. Tabii onlar da sandık biliyorsunuz Galatasaray'da. Dönem dönem, yani lise dönemi sandıklar. Hem kendi dönemi hem bir önceki dönemler hepsinde de Yiğit Şardan'ın avantajlı olduğunu görüyoruz. Bir de tabii bambaşka bir isimdi Galatasaray için Özhan Can Aydın. O dönemden birinin aday olması da tabii Galatasaray camiasını bence heyecanlandırdı. Şimdi diğer adaylara baktığımız zaman Işın Çelebi özellikle Galatasaray'ın bozuk olan mali yapısını yöneticilik döneminde düzelttiğini de sen de hatırlarsın. Dinleyenlerimizi hatırlatalım. Işın Çelebi de eski bir bakan. Ekonomiyi, parayı, para piyasasını bilen bir bakan. Eski bir bakan. O yüzden Galatasaray'da tabii onun da özellikle parayla ilgili iyi isimlerin olduğunu görüyoruz. Yani ben bu iki aday arasında bir seçim yapacağını düşünüyorum Galatasaray camiasının. Tabii diğer adaylar da iyi isimler. Onların da
onlara da şanslar. Ama şunu söylemek istiyorum sevgili Hakan. Sonuçta bir 600-700 oyla kim başkan seçilirse seçilsin. Düşük oyla seçildiği için belki bir sene sonra kongreye gidilebilir tarzında bir görüş var Galatasaray camiası içerisinde.
Şimdi ben...
Yani tamam, çok fazla destek anlamayarak geleceğinden dolayı söylemek istiyorum.
Şimdi bakın şunu da bitireyim Aygün abi. Nereye gelecektim? Şimdi Metin Öztürk'ün son bir açıklaması var. Bu da ciddi bir açıklama aslında. para hazır diyor. Mayıs'taki seçim için 200 milyarın üstünde sıcak paraya ihtiyaç olduğu malum. Muz hepimiz biliyoruz. 400'e ihtiyaç varsa 400'e vermeye hazırız. Cebimizdeki son kurşu da vereceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Paramızda hazır demişti. Özellikle Devler Ligi vurgusu yapmıştı. Yani gelen başkanların hepsi vizyonlu, parası hazır başkanlar. Ama dediğim gibi İçer'den ve Işın Çelebi özellikle İçer'den biraz daha ön plana çıkıyor. Senin dediğin...
Ama İçer'den'in de iş anlamında sıkıntılar yaşadığı, biraz parasal anlamda problemler yaptığı yönde de haberler var. Onu da söylememizde fayda var.
Yani o konu hakkında bir bilgi yok, senden duyuyorum. Olabilir, olabilir ama... Demek ki bir şeye güveniyor ki Galatasaray Başkan adayı oldu. Çünkü Galatasaray Başkan adayı olmak bazı şeylerin sorumluluğunu, bilincini yerine getirerek başkan adayı olmaktır. Şimdi dediğim mantıklı, böyle şeyler kulağımıza gidiyor. Bir sene sonra kongreye gidilebileceği yönünde. Doğrudur ama zaten kazanan çok küçük bir farkla kazanacak. Açık, aşikar. Ama başarılı olursa mevcut başkan, yani kazanan başkan... bence Galatasaray'ın üyelerinin, liselerin teveccühü yine o başkanı olacaktır diye düşünüyorum.
Anladım,
çünkü çok demokratik bir ortam var şu anda Galatasaray'da.
Anladım,
yani
anladım.
Ahmet Nurçebi tek başına...
Ahmet Nurşebi'yi geçmişken sana şunu sana söyleyeyim. Oradan Beşiktaş'a geçtin, hafif tahmin ediyorum. Böyle bir hafif böyle bir göğüs stopu yaparak Beşiktaş'a
yani
mı geçtin?
Biraz daha diğer takımlara göre daha adaylı, çok adaylı.
Çok adaylı.
Yoksa benim hoşuma gidiyor demokrasi açısından. Mesela Ali Koç Bey tek aday giriyor.
Ama yani herkes ona destek olduğu için aday çıkmıyor. Yani bir dönemde hak ettiğinden dolayı. Şunu sana sormak istiyorum. Artık biraz Galatasaray'dan geçip Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Çünkü
tabii
her dakika sevgili Hakan Dede, Sergen Hoca ile ilgili neden imza atmadı diye haberler yapılmaya başlandı. İşte rakamlar konuşuluyor. Sayın Ahmet Nurçebi hiçbir sıkıntı yok diyor. Aramızı bozmaya çalışanlar var ama diyor. Bozamayacaklar tarzı açıklamalar yapıyor. Nedir oradaki son durum?
Şimdi Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan şampiyon takımı bırakıp gideceğine ben inanmıyorum. Bunları hiç dedikodu olarak görüyorum. Sergen Hoca şu anda tatilde.
Doğru.
Tatilini yapıyor. Çok zor bir sezon geçirdi. Zaten Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları ortada. Sergen Yalçın bizim evladımız, camiamızın kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil diyor. Yani ben burada paranın da söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bir de Ahmet Nurçebi çok akıllı bir adam. Yani zor dönemde şampiyon eden teknik direktörü, şampiyon yapan teknik direktörü takımı bozacağını düşünmüyorum. Aygün abi. Aynı zamanda Emre Kocadağ'da açıklamaları var. Yani dev bir kadro kuracağız diyor. Devler Ligi için diyor. Bazı oyuncularımızla diyor görüştük, anlaştık. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacak bir kadro üzerine hazırlıklarımızı sürdürüyoruz diyor. Ayrıca benim duyduğum kulislerde Gezdal ve Rozi için de Emre Kocadağ'ın Ahmet Nurçebi ile birlikte şartları sonuna kadar zorlayacağı ve oyuncularla görüştüğü. Hatta Marsilya'nın teklifini Sporting Lisbon'un Rose için ben Beşiktaş'ı bekleyeceğim dediğini biliyoruz. Yani daha başka transfer haberleri de var tabii. Dediği de var Rose'nin. Ota diye bir adam var. Yine Sporting Lisbon'da Rose ile anlaşılamaması durumunda. Aurelio Buta diye bir ismin de gündeme geldiğini söyleyelim Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ın B planında, C planında hazır. Ama Sergen Yalçın'la ilgili bir sıkıntı olduğunu duymadım ve düşünmüyorum da aynı zamanda.
Anladım. Ben de aynı düşünüyordum. Belki fiyatlarda işte 3 milyon eurolar, 1,5-2 milyon eurolar tarzı bir rakamlar dolaşıyor. Tabii onunla ilgili orta bir nokta bulunacaktır diye tahmin ediyorum.
Aynen, bence Sergen Yalçın'ın kafası şu yönde. Ben Beşiktaş'ta para konuşmam. Beşiktaş bana zaten ücretimi verir ama ben bütçemi, transfer bütçemi biraz daha yukarıya doğru taşımalıyım düşüncesindedir.
Kadronun yani, daha iyi olması, daha iyi yapılanmasını istiyor. Çünkü orada Rozier, Gezal ve Abubakar'ın durumlarında belirsizlikler hala devam ediyor çünkü.
Evet. Yani Abubakar'ın için çok fazla geçmiyor aslında. Kusun dönem dönem Fenerbahçe'yle de geçiyor. Ama Rozier ve Gezal için, özellikle Gezal için Beşiktaş'ın çaba sarf ettiği bilgisi bende mevcut.
Anladım. Şimdi Galatasaray'ı konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Biraz da Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Sayın Başkan'ın zaten geçen hafta yapmış olduğu toplantıda adaylığını açıkladı. Bu hafta, önümüzdeki hafta sonu da 12-13 Haziran'da da kongre var. Sayın Başkan kongre, ama herkes tabii ki Emre Belezoğlu üzerinden kafalarda bir soru işareti var. Çünkü Sayın Başkan'ın hala teknik direktörü açıklamadığından dolayı Emre Belezoğlu ile ilgili kafada soru işaretleri var. Kafalarda soru işaretleri var. Sen nasıl görüyorsun Emre Belezoğlu'nun durumunu?
Sen şimdi çok eski bir Fenerbahçe muhabir, camiayı çok tanıyan bir insansın. Uzun zaman sonra bu kadar ketum bir yönetim ve başkanlığa karşı karşıyayız. Transfer konusunda, girecek konusunda kesinlikle her şey Ali Koç'ta ve her şey Ali Koç biliyor. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Kimisi yabancı teknik direktör gelecek diyor, kimisi Emre Belezoğlu gidecek, kalmayacak diyor, kalacak sportif direktör olacak diyor. Ben sana şunu içtenlikle söyleyebilirim. Bence Emre Belezoğlu'dan Sayın Başkan vazgeçmeyecek. Gelecek teknik direktör de Emre Belezoğlu ile birlikte çalışacaktır diye düşünüyorum. Benim aldığım istihbarat da aslında bu yönde. Yani Emre Belezoğlu tarafından aldığım. Yani kulüpte hiçbir problemi yok. U19'la ilgili alıyor diyor Kemal Aslan'dan biliyorsun orada Tahir.
Doğru.
Karapınar'ın yardımcısı. Şimdi oyuncuların durumunu takip ediyor. Son Galatasaray maçında görmedim ben onu ama U19 maçında bir önceki Ankara Gücü maçında tribünden not alıyor.
Demek ki devam ediyor.
Devam ediyor ama yönetici kısmında mı yoksa yardımcı antrenör mü antrenör mü olacak, teknik direktör mü olacak ama Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör iddiaları da var. Alman, özellikle Alman, hiçbir sır gibi saklanan bir Alman teknik adamla görüştü iddiası da var. Bakın iddia diyorum. Çünkü şu anda kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Ben geçen gün yönetimde hiçbir şey yazdım. Dedim ki Rıdvan Dilmen'i yönetimde görebiliriz dedim. Ben de biliyorum üye olmadığını. O üyelik mevzunun çok seninle de konuşmuştuk biliyorsun. Üyelik mevzu zaten ayyuka çıktı. Rıdvan Hoca'nın da o yönden bir kırgınlığı vardı. Şimdi Ali Bey yönetim listesini güçlü tutmak istiyor ama bir yandan da sportif aşiye içinde güçlü bir yönetim kurma amacında çeşitli isimlerle görüşüyor. Ben Rıdvan Dilmen'i yazdım. Spor aşiye için, sportif aşiye için. Güçlü iş adamları, futbolu bilen isimler. Yani başkan dediği gibi o yaptığımız 3 senede yaptığımız hataları artık yapmayacağız politikasında. Bunun için de işi ehillerine vermek istiyor. İşte Emre Belezoğlu da bu işini bilen insanlardan biri ve ben Ali Koç'un bu tarz düşüncedeyken Emre Belezoğlu'ndan vazgeçebildiğini düşünmüyorum. Bir de şöyle bir durum da var. Teknik direktörlük için niye avantajlı? Son 10 haftada baktığınız zaman 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Takıma ruh ve hırs kattı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün köşe yazarları, işte Fenerbahçe medyası, biz yorumcular, spor adamları. Şimdi gözle görülür de bir değişim var Fenerbahçe'de. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada esas önemli olan transfer politikası olacaktır Fenerbahçe'nin. Yani geçtiğimiz sezon bir golcü almaması direndi Fenerbahçe. Golcü almadığı için de tarihinin belki gol oranında en düşük sezonlarından birini geçirdi. Kadıköy'de kapanan takımlara gol atamadığı için 25 puan kaybetti.
Evet, biraz da hafif Trabzon'a gidelim diyorum. Niye öyle diyorum? Abdullah Avcı ile beraber hakikaten Gervinho, Perez geldi. Transferler devam ediyor. Çok önemli isimler geleceği konuşuluyor. Hatta Uğurcan Çakır'ın işte artı biliyorsun Onyekuru'nun bonservisiyle evet. Beraber artı 12 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Bu teklife nasıl bakıyorsun? Onyekuru artı 12 milyon euro karşısında Uğurcan Çakır.
Ben geçtiğimiz seninle yayınlarımızda Gervinho ve Bruno Perez'i söylemiştik zaten. Evet. Hafta içi imza atacaklar dedik. Şimdi Gervinho'nun yaşına takmış durumda bazı insanlar ama Gervinho çok kaliteli bir ayak ve formunda tutmuş bir isim. Trabzonspor'a çok katkı sağlayacaktır. Bruno Perez'in Roma geçmişi var, iyi bir sağbek. Trabzonspor yabancı transferinde bu sezon geçtiğimiz sezonlarda yaptığı özellikle geçen sene yaptığı hataları yapmak istemiyor. Abdullah Avcı raporunu çok önce sundu yönetime ve yönetim Trabzonspor yönetimi çok önce çalışmalara başladı. Abdullah Avcı'nın yerli transferini bana bırakın dediğini söylüyorum ve şu anda size bir transfer bombası söyleyeyim. Vişça uzun süre Fenerbahçe ile adı anılmıştı ama Başakşehir cephesinden de böyle bir bilgiye ulaştım. Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Abdullah Avcı'nın takımında oynamak istediğini söyledi. Yalnızca kulüplerin anlaşması bekleniyor. Çünkü
kulübüne de res çekmiş benim bildiğim. Bana gelen bilgi de şu. Bana gelen bilgi de ben seninle paylaşayım. Aynı bilgi zaten. Kesinlikle artık oynamak istemediğini ve gitmek istediğini kulübüne bildirmiş.
Evet. Şimdi orada Trabzonspor'un önündeki engel uzun süreli bir sözleşmesinin olması. daha önce imza atması Misca'nın. Okan Buruk'la yaşadığı problemlerden sonra enerjisi çok düştü. Bilgisi aldım Misca'ya listi. Ama Abdullah Avcı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı ve şu anda kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Edin Misca çok iyi bir transfer Edin Misca Trabzonspor için. Gerçekten çıtayı yükseltecektir. Bu arada bana şimdi 5 tane oyuncuyla Kamil Ahmet Çörekçi işte plan sözleşmeler feshedildi. 5 oyuncuyla ama benim orada dikkatimi çeken isim Asobe oldu. Demek ki daha kaliteli bir golcü daha geliyor Trabzonspor'a. Bunun da görüşmeleri sürüyor. Bu arada Abdullah Avcı'nın yönetimi bir ay önce yerli transferini bana bırakın. Ben halledeceğim dediğini de söyleyeyim. Geçen yayında da söylemiştim bunu. Galatasaray transferde geç kaldıkça bakın Trabzonspor oyuncularına talip olacak. Bunun buradan bitkisini de vereyim. Örnek Aytaç Kara.
Trabzonspor
Aytaç Kara'yı kadrosuna katabilir. Yani o yüzden Galatasaray'ın başkanlık seçiminden önce Mustafa Cengiz yönetiminin yani Abdurrahim Albayrak üzerinde gerçekleştirmiş olduğu transfer görüşmelerini ben çok son derece Galatasaray'a katkı veren bir hamle olarak görüyorum. Ama Abdullah Avcı faktörünü unutmamak lazım. Yani transferler için Aytaç Kara örneğinde vererek söylüyorum.
Evet, attığımızda TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede vardı. Hakan, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Yine çok keyif aldık. Dinleyenlerimize sevgilerimi gönderiyorum.
Çok teşekkürler. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Tabii Süper Lig bitti ama üzerinden haftalar geçti. Şu anda takımlar yeni dönem, yeni sezon hazırlıklarına başladılar. Ama Riva'ya da çok ilginç bir mektup geldi. Bu mektupta da çok ilginç şeyler yazıyordu. Galatasaray Beşiktaş'ın 7-0 kazandığı Hatay Spor maçı öncesi iki takımın Kamerunlu futbolcuları Abubakar ve Bilong arasındaki görüşmelerin incelenmesini talep etti. Şu an attığımızda da Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal hocam var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun.
Ne diyorsunuz bu? Duydunuz mu benim demin evet. söylediğim? Ne olacak evet. bu işin sonu?
Şimdi şöyle söyleyelim. Hani böyle kamuoyunda veya sosyal medyada bir takım haberler çıktı. Bu ligin bitmesine yakın, bittikten hemen sonra. Bazı maçlarla ilgili bazı spekülasyonlar yapıldı. Yani Podolski'nin kırmızı kart görmesinden tutun, işte bu Abubakar'la Hataylı futbolcunun
görüntüsü,
yani böyle bunlar çıktı. Ve bu özellikle Karagümrük kulübü bunlardan çok rahatsız oluyor. Yani Sayın Ahmet Nurçebi'nin ben ölünceye kadar bu Karagümrük'ün sevincini araştıracağım sözleri Karagümrük Spor Kulübü'nü çok rahatsız ediyor. Ve Kulüpler Birliği'ndeki bazı başkanlar bunların araştırılmasını talep ediyor. Yani Futbol Federasyonu Etik Kurulu var. Hı hı. Madem böyle ve futbol kulüpler birliği arasında bir fikir birliği oluşuyor ve federasyona yazı yazıyorlar. Diyorlar ki bu son 8 hafta araştırılsın. Ve buna kulüpler birliğindeki 21 kulüpte imza atıyor. Islak imzayla. Yani kulüpler birliği başkanı Sayın Ahmet Nurçevi de dahil olmak üzere hepsi böyle bir mektubu Futbol Federasyonu iletiyorlar. Tabii bu arada Galatasaray kulübü de yani kulüp olarak Futbol Federasyonu'na yazı yazıyor. 4 sayfalık mektup. Diyor ki bu Abubakar'la bu Blok'un eğer görüşmüşlerse bunlar araştırsın. Bir takım içeriği olan bir mektup gönderiyor. Hı hı hı. Fakat Beşiktaş kulübü çok şiddetle bunu bu işe tepki gösteriyor. Hem kulüp resmi açıklamasında hem iletişim sorumlusu bu işe. Hı hı. Evet yani bu da karşı çıkıyor ve hakikaten çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Yani meslektaşımız sevgili Tayyip Kum iki tane belge ortaya koyuyor. Yani bir Galatasaray Kulübü'nün yazdığı mektup var 26 Mayıs tarihli. Bir diğeri de Kulüpler Birliği'nin federasyona gönderdiği bir müracaat var. Yani onun için burada niye neyi yalanlanıyor veya niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor bunu anlamak mümkün değil. Ha bu arada liglerin tespit edilmesiyle de bu konunun hiçbir alakası yok. Yani ligler tespit edilse de etik kurulu araştırmasını yapar. Neticeye varır, sonuca varır. Bazı insanları, bazı kişileri dinleyebilir. Bazı insanların ifadesini, görüşlerini alabilir. Bu da normal. Ama yani Kulüpler Birliği'nin görüş birliği içinde şu var. Yani son 8 hafta incelensin bir mektup yazılmış mı yazılmış. Bütün mesele bu. Fakat buradan Beşiktaş tabii çok ciddi şekilde bir tepki ortaya koydu. Halbuki o tepki bence Beşiktaş grubu o mektup yazılırken koymuşsaydı veya oraya bir muhalefet şerhi koysaydı veya biz bu mektubun altına imza atmıyoruz denseydi. Ama bizim ülkemizde bazen böyle şeyler zaman zaman kulüpler arasında ciddi çatışmalara da sebep olabiliyor. Biz bu geçtiğimiz hafta bunu yaşadık.
Ama hocam şimdi lig tescil edildiği sürece bir şey çıkar mı ki? Yok.
Yok, yani ligin tescil edilmesinin çok mühim bir şey değil. Yani lig tescil ediliyor. Normal bu ligin tescil edilmez de bununla hiçbir alakası yok. Ama yani şimdi şöyle burada ya bu meslek başka bir şey. Burada hakikaten böyle bir şaibe, böyle bir işte bazı oyuncuların bilerek kırmızı kart görmesi, bilerek gol yemesi sebep olması. Yani bunu belgelemek, bunu ispatlamak, bunu çok bu ancak nasıl olur? Birisi itiraf eder veya bir belge olur, bir şey olur. Yani sadece telefon konuşması kayıtları da bunu ortaya çıkarmaz. Onun için bir kulüp veya bir oyuncu gider itiraf eder. Der ki böyle böyle etik kurula verdiği ifadesi de şöyle şöyle itiraf eder. Ancak bu şekilde çıksa da bir şey yani bir değişmez yani ne şampiyon değişir ne o değişir ne bu değişir ama bir takım cezalar ortaya konabilir ama bunun bir belgelenmesi çok kolay bir iş değil. Ama adı üstü etik kurum bunu inceler. Hakikaten iddialar üzerinde çünkü şu anda Futbol Federasyonu'na yapılanmış iki tane müracaat var. Bir Galatasaray Kulübü'nün müracaatı, ikili Kulüpler Birliği'nin. İkisi de son 8 hafta incelensin diyor. Futbol Federasyonu bakalım işte bunu etik kurula ne zaman sevk edecek, etik kurulu bunu ne zaman gündem alacak. Bizim sağ olsun etik kurulu öyle bir çalışıyor ki lig başlar, ligin 10. haftasında etik kurulu rapor açıklar.
Geçen sene şu
Oğuzcan'ın Lispo'dan Galatasaray'a geldi. Ligin yarısı oynandı. Oğuzcan goller attı.
Evet.
Tamam mı? Galatasaray'da forma giymeye başladı. Etik kurulu çıktı kalktı. 6 maç ceza dedi. Şimdi onun için bizde böyle çok da şey değil. Yani bizim bu etik kurulu da herhalde şöyle önümüzde...
Çok etik davranmıyor.
Ekim'de katıldı. Aralıkta bu raporunu veya neyse kararını açıklar. Onun için yani buradan bir şey çıkar mı çıkmaz bir şey ama... bir işleyiş var. Bu işleyişte de ortada iki tane çok net ve somut bilgi ve belge var. Kulüp Berbi'nin böyle bir müracaatı var. Galatasaray'ın da böyle bir mektubu var Futbol Federasyonu'na.
Demin bugün bir yayıncımız, dinleyicimiz Fırat Aydın Usta ilgili bir şey sordu. Devam edecek mi etmeyecek mi diye. Ben sanki sizden devam edecek tarzı bir haber aldığımı tahmin ediyorum. Bir açıklama aldım tahmin ediyorum. Onunla ilgili belki bir karar evet, verilebilir diye.
Şöyle, Fırat Aydın Usta'nın yaş olarak dolduğu hakem. Ancak şöyle bir uygulama yapacaklar. Merkez Hakem Kurulu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na bir görüş bildirecek. Diyecek ki, öyle anlaşılıyor. Fırat Aydın Uslu'da biz bir yıl daha çalışmak istiyoruz. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da bunu onaylayacak ve Futbol Federasyonu'nun bu onayından sonra Fırat Aydın Uslu'nun hakemlik yaşı sözleşmesi bir yıl uzatılacak. Yani bir yıl daha yapacak. Peki. Buna ilave edilecek bir hakem daha var. Güneş Çakır'ın yardımcılarından Tarık Olgun da aynı şekilde yaş sınırına takılacaktı. O da ve bu ikisi hakem için Merkez Hakem Kurulu Futbol Federasyonu'na bir talepte bulunup federasyonda bunların sözleşmesini birer yıl veya belki iki yıl neyse uzatılacak.
Şimdi şu başladı hocam. Daha önce biliyorsunuz bu küme düşmeme olayları başladı. Ondan sonra arkası gelmeye başladı. Peki bundan sonraki süreçte bununla ilgili diğer hakemler de talepte bulunursa ne olacak?
Yani şimdi şöyle bir talimat değişikliği yapmıyorlar. Yani eski talimat devam edecek gözüküyor. O talimat değişikliği yapılmadan da böyle bir şey mümkün değil. Şimdi ben şurada açık söyleyelim. Fırat Aydın Usun son 8-10 haftadaki hakemlik performansı kamuoyunda da bir ittifak oldu. Yani hakikaten Fırat Aydın'ın çok iyi maçlar yönetiyor. Keşke imkan olsa bir yıl daha. Bence bu kamuoyundaki genel kanaat da Futbol Federasyonu'nun ya da Merkez Hakem Kurulu'nun böyle bir karar almasına etkili oldu. Yani Fırat Aydın'ın bir iki tane maçta çok büyük problem sıkıntı yaşasaydı bu olmazdı. Ve zaten kamuoyu da buna çok ciddi şekilde, şiddetli bir şekilde itiraz ederdi. Kamuoyunda şu anda anket yapsan Fırat Aydın bir yıl daha hakemlik yapsın mı diye %90-95 yapsın diye çıkar. Onun için Futbol Federasyonu biraz buradan cesaret aldı. Ben bunun ilerleyen yıllarda başka hakemler için de olabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Çünkü zaten federasyon değişiyor, Merkez Hakem Kurulu değişiyor. Bir de bu iki kişiye istisna bir durum. Yani bir genel bir talimat değişikliği şu anda söz konusu değil.
Hocam şu olabilir mi? Tabii ben biraz ters de düşünüyorum. Şimdi diyelim ki önümüzdeki sezon Fırat Aydınus devam etti ve çok kritik maçta 2-3 tane hata yaptı. Kulüp başkanları ya kardeşim bu adam zaten bırakmıştı. Bizim önümüzü kesmek için mi devam ediyorsunuz diye açıklama yaparsa buna Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK nasıl cevap verecek?
Aydın %100 haklısın. Bu söylediğin endişe ve durum kayıtlara geçsin. 31 Mayıs günü dersin. ben canlı yayında böyle bir şey söylemiştim. Hiç tereddüt olmasın. Çok net söylüyorum. En ufak bir şeyde, yani böyle bırak bir yanlış faulde, yanlış tacında bir out, korner ve korner gol olur. Bu senin söylediğini Türkiye'de hemen kulüp başkanları veya o kulüplerin bir de yetkilileri. Yeni bir odası tabir var ya, iletişim direktörü var. O bir yazılı açıklamayla, çünkü kulüplerde bu işlerden sorumlu insanlar var. Türkiye'de bu iş çok profesyonel hale geldi. Kulüplerde bu işlerden sorumlu insanlar var. Bunu söylerler yani, çok net. Bunların en ufak bir tereddüm yok. Bunu sezon içinde
bol bol duyacağız mı diyorsun?
Duyacağız. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Şimdi mesela biz şunu anlamıyoruz. Sergen Yalçın bir röportaj verdi. Hakikaten çok zevkle seyrettim. Zevkle dinledim. Çok güzel.
A-Spor'daki mi? A-Spor'daki.
Yani o kadar duygularını net anlattı. Hiçbir lafı kıvırmadı. Çok net. Başkana, yönetime, kamuoyuna, taraftara, herkese. Yani çok net, açık, şeffaf, aklından geçeni. Hakikaten çok doğru. Mert de söyledi. Ama mesela Galatasaray maçından sonra, Galatasaray 3-1 yenildikten sonra 8 Mayıs günü dedi ki, ben lig bitince konuşacağım bu hakemler için. Şimdi konuşmuyorum, ben lig bitince konuşacağım. Şimdi lig bitti. İki tane kupayı aldın. Sergen Yalçın'la çıkıp konuşması lazım. Hakemler hakkında ne biliyorsun, ne duydun, neleri şahit oldun. Bunları anlatman lazım. Ama bu söylenmeyince o zaman olmuyor işte. Yani bir önceki, iki yıl önce Sayın Abdurrahim Albayrak'ın işte var kayıtları elimizde dedi. Fatih Terim'in defalarca olmuştur. Ben sezon sonunda konuşacağım. Defalarca sezon sonunda hiçbiri konuşmamıştır. Şimdi o zaman Sergen Yalçın'la çıkıp şunu demeli. Ben hakemlerden, hakem camiasına bir özür diliyorum. Hakikaten biz o gün maçların sıcaklığı içerisinde belki bazen maksadını aşan ifadelerimiz oldu. Keşke söylemeseydik demeli. Şimdi sen iki tane kupayı alıyorsun ama ne oluyor? Sen maçlardan sonra, yani Galatasaray maçından sonra diyorsun ki ben sezon sonunda konuşacağım. Bildiklerim var. Ben bunları sezon sonunda anlatacağım diyorsun. İki tane kupayı alıyorsun. Bir şey konuşmuyorsun. Şimdi sen kendini hakem camiasının yerine koy. Kendini futbol federasyonu yerine koy. Hakemleri yerine koy. Ne oluyor? Olmuyor. Yani onun için burada en azından bir nezaketen, ya biz o gün maçların sıcaklığı içinde çok hakikaten kendimizi kontrol edemedik. Maçların açıklamamız olmuştur. Ben kamuoyundan, herkesten, futbol federasyonu hakemlere özür diliyorum. İnşallah bundan sonra bu işte daha dikkat ederiz demesi lazım. Şimdi bak, cumartesi günü bir Şampiyonlar Ligi finali seyretti.
Evet.
Lahoza bizim hayran kaldı. Evet. İspanyol hakem Lahoza bizim ülkemizdeki bilhassa böyle uzman kadar hakemi çok beğendiler. Şimdi Lahoz niye beğendik? Şunu için beğendik. Ne Manchester City taraftarıyız ne Chelsea taraftarıyız. Eğer Chelsea ya da City'nin taraftarı olsak biz başlardık işte bu yedeki maçta bir tane pozisyon var, penaltı pozisyonu.
Penaltı pozisyonu.
Ve o pozisyon yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirilmedi. Bizim ülkemizde yayıncı kuruluş öyle bir pozisyonu ekrana getirmezse yer yerinde oynardı. Anında trend topik olurdu. Görüntü saklandı, görüntü getirilmedi, var nerede, neler söylendirdi. Ne yayıncı kuruluş o görüntüyü ekrana getirdi o bölümü, ne de bir tartışma konusu oldu. Biz tarafız. Taraf olduğumuz için hiçbir hakemin, hiçbir düdüğünden, hiçbir bayrağından, hiçbir karardan memnun kalmıyoruz. Hep belli renkli gözlüklerle bakıyoruz. İşte ya sarı lacivert, ya siyah beyaz, ya sarı kırmızı, ya bordo mavi. Net beyaz. Yani şeffaf değiliz. Her hakem kararına bir takım zihnimizde, bilinçaltımızda parametreler var. Onun için bu Türkiye'de bu kadar. Ve bakın Chelsea City maçında Chelsea 1-0 öne geçti. Öyle bir final. Bizim bir Türk takımları arasında olsa bir final, Türkiye'de olsa öyle final, yani iki takımımız kupa finalinde olsa öyle iki tane güçlü takımımız, o 1-0 öne geçen takım daha yerden kalkmazdı. 50 dakika, kalan 50 dakikanın 40 dakikasında top oyunda kalmazdı. Biz habire zaman geçirdi oynadık. Düşen oyuncu yerinden kalkmazdı. Ya 97. dakika oldu, Chelsea yine oynamaya çalışıyor, oynamak istiyor, City oynamak istiyor ve top hep oyunda. Şimdi müthiş bir futbol, yani seyrederken yorulduk, müthiş bir keyif aldık. Bizim ligimizde ya bir takım 1-0 öne geçiyor. Ondan sonra nasıl vakit geçiririm, nasıl 90 dakikayı doldururum, bunun derdine düşüyor. Ve bakın, Chelsea'nin teknik direktörü 48 yaşında bir hoca. Geçen sene Paris Saint-Germain şampiyon yapmış. Alman, işte Mainz'da başlamış 2008-2009'da, oradan gelmiş buralara. Villarreal'i şampiyon yapan adamın 4. UEFA kupası. Ya şimdi bizim ülkemizde de hakikaten bu teknik direktörlere de bir aynaya baksınlar ya. Yani bizim bu teknik direktörlerimiz Türkiye'de bir iş çıkarıyorlar. Niye bunlara Avrupa'da bir tane teknik gelmiyor? Niye gidip bir tanesi ya bir Rusya'da gidip de bir tane takımı çalıştıramaz mısın? Yani Romanyalı Lucescu gidiyor. Ukrayna'da, Rusya'da, Türkiye'de orada burada iş yapıyor, iş çıkarıyor. İşte Lucescu'nun beğenmiyoruz. Oğlu bak gitti yine İngiltere'de bir takım çalıştırmaya başladı. Yani bizim teknik direktörlerimiz niye bir gün gidip de bir Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Romanya'da, Rusya'da, yani Ukrayna'da bir yerde ya gidin bir çalışın bir şey, ama niye gelmiyor ya? Yani sen Türkiye'de bir takım şampiyon yapıyorsun. Diyelim ki ya sana bir teklif gelmesi lazım değil mi yani? Ya
bu %100 gelmesi lazım. %100.
Sadece bizim ülkemizde iş bulan bir teknik. Onun için bu teknik direktörlerimize bir aynaya bakmalar lazım. Yani birazcık biz ne yapıyoruz, neyi yapamıyoruz? Avrupa'daki meslektaşlarımız bak 48 yaşında, 49 yaşında. Ya bugün Bayern Münih 36 yaşında bir çocuğu getirdi teknik direktör olarak. Bayern Münih gibi bir marka 36 yaşında bir teknik direktörle yeni sezona başlayacak. Ya bizim teknik direktörlerimiz 36 sene bu işi yapıyorlar. Ama ortada sonuç ne? Sonuç yok, hiçbir şey yok. Onun için biz futbolda hep böyle hep hakemleri konuşalım, VAR'ı konuşalım, operatörü konuşalım, transferi konuşalım. Biraz da bu teknik direktörleri konuşmamız lazım. Türkiye'nin bence en büyük meselesi, birinci problemi teknik direktör problemidir.
Katılıyorum. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı hocam?
Yok, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Evet, hattımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Günal hocamız vardı. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.